Hayırlı günler A9'u izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Oktar Hocam, Önder Hocam, Altı Hocam ve ben Ender Ataç beraber güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Ben öncelikle hocam Ahir Zaman Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum.
Evet inşallah.
Kur'an'ın bugündeki bize tecelli ettiğini kanıtlayan, bilimin de gelişmesiyle beraber kanıtlayan olaylar var. Bunları her programımızda anlatmaya çalışıyoruz inşallah. İzleyicilerimize inşallah. Bugün de güneşin özelliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Güneşteki hidrojen ve helyumun içeriğinden bahsetmek istiyorum biraz. Güneşin %70'i hidrojen, %28'i de helyumdan oluşuyor. Güneş her saniyede 60 milyon ton hidrojen, 596 milyon ton da helyuma dönüşüyor. Kalan 4 milyon ton ise ısı ve ışık enerjisi olarak açığa çıkıyor. Bu bakımdan güneş derinliğinde akla ilk olarak hidrojen ve helyum atomlarını simgeleyen harfler geliyor. Bununla ilgili hocam şeyimiz de herhalde bakacağız, evet, birazdan ondan da göstereceğiz. Yani şöyle bir şey var, şimdi öncelikle biraz da girişini de yapalım. Bu hidrojen, yani güneşin içindeki bu özellikler sadece güneş olarak düşünmeyelim. Bütün şeylerde geçiyor Kur'an'da mesela. Bunun da özelliği az önce de söylediğimiz gibi güneşin içindeki %70 hidrojen, %28'i helyum olan. Bu az önce miktarları zaten belirttik. Evet. Kur'an'daki güneş anlamına gelen Şems suresinde suredeki 15 ayetinden hepsi istisnasız olarak H ve Elif harfleriyle bitmektedir. Bu harflerin Arapçadaki karşılıkları şöyledir. Evet, biliyoruz ki hani H olarak alfabede okunurken okunuyor ama Arapçada H harfi olarak ilk sıradaki, zaten ilk yazan. Arapçada Elif harfi de görüyoruz zaten şekliyle beraber. Bunlar Kur'an'da surenin sonunda geçiyorlar harf olarak. Evet, bir sonraki slaytımızda. Şems, yani Güneş suresindeki tüm ayetlerin sonu, bu ayetlerin hepsinin sonu H ve Elif harfleriyle bitmektedir. Evet, yan tarafta da görüyoruz slaytta. H ve Elif harflerine dikkat çekilmiş. Hidrojenin simgesi H, helyumun simgesi de H harflerini içermektedir ikisinde. Kur'an'da Şems suresinden başka hiçbir surede sure baştan sona H harfiyle bitmez. Bu bakımdan Kur'an'da sadece bu surede böyle bir harf dizinin olması da son derece dikkat çekicidir. Evet, görüyoruz zaten Elif ve H harflerinin bitimini. Bir başka görüntümüzde de. Ayrıca Şems suresinin numarası olan 91 rakamı da, bu da çok önemli, özeldir. Hidrojen dışında doğada tabi olarak bulunan 91 element daha vardır. Ve bunlar hidrojen atomlarının meydana gelmektedir. Meydana geliyor bunlardan. Ve dolayısıyla güneşte yer alan hidrojen atomu da doğadaki diğer 91 elementten oluşmaktadır. Biliyoruz 92 tane element var. Bir tanesi de hidrojen bunlardan. Hidrojen hariç hepsi hidrojen kalıbıyla, zaten hidrojen komple kendisi. Diğer bütün elementler de hidrojenleri barındırıyor içinde. Hı hı. Bu da Kur'an'da bunun 91 elementten olması, 91. numarasının 91 olması da bir başka mucizesi Kur'an'ın.
Maşallah.
Evren içinde var olan tüm detaylarıyla Yüce Allah yaratmıştır ve yaratmaya devam edecektir. Bu detaylara ait tüm ilimler de Rabbimizin sonsuz bilgisini kavramımıza bize göstermektedir. Hı hı. Bununla ilgili de bir ayet var, onu da okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayımdır. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önündekilerini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatmazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara suresi 255. ayette. Yani Kur'an'ın mucizelerini görmeye devam ediyoruz bilimin gelişmesiyle beraber de.
Kur'an'da birçok mucize var. Ben de göklerle yerin birbirinden ayrılması bir Kur'an mucizesidir. Onu anlatmak istiyorum. Göklerle yerin birbirinden ayrılması. Allah Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Slaytımızda geliyor. Evet. Kur'an mucizeleri, göklerle yerin birbirinden ayrılması. O inkar edenler görmüyorlar mı ki? Başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar. Ayetin birbiriyle bitişik olarak tercüme edilen ratk kelimesi Arapça sözcüklerde birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda kaynaşmış anlamlarına gelir. Yani tam bir bütün oluşturan iki maddeyi tanımlamak için bu kelime kullanılır. Ayette geçen ayırdık ifadesi ise Arapça fatk fiilidir ki bu fiil bitişik durumdaki bir nesneyi yarıp parçalayıp dışarı çıkması anlamına gelir. Örneğin tohumun filizlenerek topraktan dışarı çıkması Arapça'da bu fiile ifade edilir. Big Bang'in ilk anını düşündüğümüzde evrenin tüm maddesinin tek bir noktada toplandığını görürüz. Diğer bir deyişle her şey, hatta henüz yaratılmamış olan gökler ve yer bile bu noktanın içinde. Birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumdadırlar. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla ayrılıp, yarılıp ayrılmıştır. Aynı ayette bildirdiği gibi. Maşallah.
Yani hepsi Kur'an'da, evet,
Kur'an'da hani bugün, geçen her şey.
Bu anlattıklarımız örtüştüğünü görüyoruz bilimle de beraber. Kur'an'da geçen mesela bunun harici gün vardı. Mesela yevm kelimesi 365 kere geçiyor. Ayın 12 kere geçmesi, 12 tane yani bir yılın 12 aydan oluşması. İşte yağmurların oranı. Yani dünyada yaşanan olayların hepsine baktığımız zaman da Kur'an'da bunların hem matematiksel hem fiziksel hem astronomi hepsinin coğrafi olarak bütün her şeyin geçtiğini görüyoruz. Bu da günümüzün teknolojisinin gelişmesiyle de Kur'an'ı bir anda bize artı olarak hani gösteren de destekleyen de bir şey oldu, ispatlayan. Bu tam 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de bunlar belirtilmiş. Oysa biz bunları son bu yüzyılımızda öğreniyoruz. Bu da işte bize Kur'an'ın mucizelerini ve büyüklüğünü gösteriyor da.
Tabii Allah'ın sözü olduğunu ispatı. İnşallah, maşallah. Kur'an Allah kelamı.
Evet, maşallah. Big Bang yani 20. yüzyılda ki gözlemlerle anlaşıldı. Aynısıyla var maşallah. Hem yoktan var ettiğini söylüyor Allah. Hem evrenin genişlediğini söylüyor. Hatta 18. 19. yüzyıldaki materyalistler evrenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia ederek direniyorlardı. Yani Big Bang'in bulgularına rağmen 20. yüzyılda bayağı direndiler. Ama Kur'an'da var inşallah. Evrenin genişlediği anlatılıyor. Tek bir noktadan yani Big Bang oluşumuna işaret var inşallah. Dediğin gibi birçok bilim kitabı değil ama çok sayıda bilim dalından örnekler vermiş Allah ve düşünmemizi istiyor. Bakmazlar mı o deveye diyor. Gökyüzüne bakmamızı emrediyor. Bu işte demişti hocamız, teleskopla oluyor, bilimle oluyor inşallah. Evet. Atomlara işaret var, DNA'ya işaret var, RNA'ya işaret var, nötronlara, protonlara işaret var Kur'an'da. Evet. Hepsi tabii bilimle oluyor inşallah. Ve Kur'an'ın hak söz olduğunu da kanıtlıyor inşallah. Biz inşallah. Şimdi adımlarını sayarak yön belirleyen karıncalardan bahsedelim inşallah. Karıncaların yiyecek aramak için çok uzun mesafeler kat edip ardından hiç yanılmadan nasıl tekrar yuvalarına döndükleri uzun yıllardır bilim adamları için önemli bir araştırma konusudur. Özellikle büyük sahrada yaşayan çöl karıncalarının dikkat çekici yönlerinden biri olan yön bulma, her ne kadar daha önce güneşin yönünden faydalandıkları bilinse de bilim adamlarını bu konuda daha fazla inceleme yapmaya teşvik etmiştir. Çöllerde yön belirlemeye yarayacak hiçbir iz veya İşaret olmadığı halde zigzaklar çizerek yem arayan sahra karıncalarının yemlerine ulaştıktan sonra gelirken çizdikleri zigzakların aksine düz bir güzergah izleyerek yüzlerce metrelik yolu aşıp yuvalarına geri döndükleri ve bu esnada şaşırtıcı bir şekilde güneşin yönünden faydalandıkları daha önce bilinmekteydi. Ancak Almanya'dan Ulm ve İsviçre'den Zürich Üniversitesi uzmanları araştırmalarını biraz daha genişlettiler. Detaylandırdılar ve derinlemesine çalışma yaptılar. Yoğun bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde karıncaların yollarını nasıl buldukları konusunda yeni bir inceleme yaptılar. Sonuçta bu canlıların bulundukları yere adımlarını sayarak geri döndükleri ortaya çıktı. Söz konusu minik canlıların bu özelliği elbette hayranlık uyandırıcıydı. Sahra karıncaları attıkları adımları sayıyor ve geri dönüşte aynı sayıda adım atarak tekrar yuvalarına ulaşıyorlardı.
Maşallah.
Maşallah. Bu sonuca varmak için şöyle bir deney yapıldı. Nasıl sayı sayıyor yani, değil mi karınca?
Yani
normal rakamlı insan adımı da değil. Karınca çok küçük bir şey. Yani evet. Milimlik adımları var ve ona da bir matematiksel bir sayım etmesi gerekiyor.
Evet.
Çok ufak adımlarla milyonlarca sayı sayıyor ve bunu tekrar geriye sayması büyük bir mucize.
Bir de o sayıyı unutmuyor yani. Evet. Bir de zaten hani onların acaba sayı kavramı diye bir şey var mı? Hani bize öğretiliyor 1, 2, 3 şeklinde sayıları.
1, 2, 3'ü, 5'i öğrettiler. Ama küçük bir karıncaya bunu kimse öğretmiyor ki.
Yani Allah'ın ilhamıyla tamamen olduğu, Allah'ın yarattığı günden beri onlara, bu ilhamı onlara verdiği zaten çok açık, aşikar.
Maşallah. Bilim adamları daha da detaylandırmışlar. Şimdi Sahra karıncalarının yuvalarından yemlerine düz bir çizgi boyunca yürümelerini sağladılar. Karıncalar yemlerine ulaştıktan sonra, yani yemleriyle yuvaları arasındaki mesafeyi ezberledikten sonra, karıncaların yarısının ayaklarını fizyolojilerine uygun bir materyalden eklemeler yaparak bacak açış mesafelerini uzattılar. Yani karıncaların adımlarını büyüttüler. Karıncaların diğer yarısının ise ayakları bir operasyonla kısaltıldı. Yani adımları küçültüldü. Bacak açış mesafelerinin değiştirilmesindeki amaç, karıncaların yuvalarından çıktıkları andan itibaren öğrendikleri mesafeyi adımlarıyla ölçüp ölçmediklerini gözlemlemekti. Tekrar yuvalarına dönmek üzere bırakılan karıncalardan bacak boyları uzun olan, yani daha büyük adımlar atanlar yuvalarının yanından geçip gidiyordu.
Tutturamamışlar.
Maşallah. Bacakları kısa olup da daha küçük adama atananlar ise henüz yuvalarına ulaşmadan duruyordu. Ancak karıncalar zamanla yeni ayak boylarına alıştıklarında adım atışlarını uyarlayarak yuva yem mesafesini yeniden öğreniyor ve hiç yanılmadan yuvaları ve yemleri arasında gidip geliyordu maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Yani, teşekkür. Karınca hiçbir şuura, akla, tabi karar verme, muhakeme ve yargı yeteneğine sahip olmayan bir canlıdır. Hiç şüphesiz bu canlının kendi iradesiyle yuvasından çıkıp adımlarını sayarak besine gidip ardından tekrar adımlarını sayarak yuvasına dönmesi mümkün değildir. Sahra karıncaları da diğer tüm canlılar gibi yaratıldıkları ilk andan itibaren kendilerine verilen ilhamla hareket eder ve kendilerini yaratan Rabbimizin emri ve denetimiyle yaşamlarını sürdürürler. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Maşallah.
Maşallah.
Yani çok muhteşem bir yaratış mucizesi.
Yani o karıncanın yapması...
Bacakları uzayınca da şaşırıyorlar. Evet, ama adım çok... sayısı gene doğru.
Evet.
Adım sayısı doğru ama bu sefer yanından geçip gidiyor.
Geçiyor,
yani doğru sayıda
maşallah
duruyor. Fakat adımının büyük olduğunu hesaplamadığı
evet,
için...
Onu hesaplayamıyor. Adımının büyüttüğünü hesaplayamadığı için doğal olarak geçiyor onu.
Evet. Ve onu hafızasında tutması da çok güzel bir şey. Hani muazzam bir şey olmak güzel. Hani bakıyor mesela hafızasında o kadar adım sayısını hem aklında tutuyor oraya ulaşmak için. Dönüşte de aynı şekilde. Ayak boyu değiştiği zaman da bu sefer yuvayı geçiyor. Yuvayı geçtiği zaman da bu sefer bunun farkına varıp daha sonra o ayak boyuna göre kaç adım atması gerekiyor onu da ayarlıyor. Yani bunlar muazzam bir şey bu. Allah'ın canlılara da verdiği işte hepsine farklı farklı özellikler vermiş Allah canlıların hepsine.
Evet.
Hepsinin çok farklı özellikleri var. Bu karıncanın da bu özelliği çok enteresan baktığımız zaman da hani insan olarak bunların hani zaten bunu kendi kendine yapmasını düşünemeyiz. Hani böyle bir canlı bu sistemin kendi beyninde çünkü aklı ve şuuru olan bir canlı değil karınca dediğiniz hani ufacık canlılar. Hani bir aklı bir şuuru da yok. Bunu yapması zaten buna Allah'ın ilham etmesiyle olduğunu görüyoruz zaten.
Evet bu da Darwinistlerin hiç açıklayamadığı bir durum. Darwin de itiraf ediyor bunu. Bütün Darwinistler de itiraf ediyor. Mesela Darwin diyor ki İçgüdü diyorlar onlar. Allah'ın ilhamı tabii çok açık.
İçgüdü yani dedikleri o zaten.
Onlar da maddenin dışında bir şey kastediyorlar.
Evet.
Yani bu da Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Şöyle diyor Darwin, içgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Sorguluyor. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Arı için ne diyeceğiz? Karınca için ne diyeceksiniz?
Evet.
Örümcek için ne diyeceksiniz değil mi? Bütün canlıları bu şekilde devam ediyor. Yine başka bir mektubunda türlerin kökeninde söylüyor bunu. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teoremi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir diyor. Yani bütün Darwinizmi yıkacak güçte.
Evet.
Doğru. Yani bu karıncanın adımlarını sayarak böyle adım hesabıyla gelmesi. Sonra yeni yudurmana adapte oluyor. Yani önce şaşırıyor. Fakat sonra bakıyor adımlarını tekrar sayarak yeni adımla yürümeye başlıyor. Uygun adım.
O zaten canlılardır. Evet. Somonlar kaç bin kilometre geri dönüyorlar.
Evet, yuvalarına.
Hep, genelde de halk arasında balık hafızalı derler ya her şeyi unutur. Koskoca somon balığı okyanusu açıyor ve aşıyor. Tekrar aynı şekilde başka bir yoldan tekrar geri geliyor.
Nokta hedef.
Evet. Şeylerden falan geçiyordu. Onu da izlemiştik. Yani böyle geçilmez. Bakıyorlar diyorlar bu somonlar buradan nasıl geçtiler diye. Hani bilim adamları araştırma yapıyorlar. Meğer orada suyun akışına mesela kendilerini ayarlıyorlar. Yani bir baktığınız zaman normalde dışarıdan öyle bir o konuyu anlatsanız bir akıl sahibi bunu yapar dersiniz. Hani bir canlı, şuursuz bir canlıdan bunu bekleyemezsiniz. İçgüdüsel diyorsunuz. Hocamın da dediği gibi içgüdü onların yani o şekilde adlandırıyorlar ama o işte içgüdünün aslında esas söylemek istedikleri Allah'ın onlara verdiği ilhamla aslında. Yani
tabii,
onlara verdiği bir şeyle. Çünkü o hayvan bir aklı yok. Yani bir düşüncesi yok. Yani bu aklını kullanabilme yeteneği yok. Bu yetisi yok elinde. Bunu yapması, bu şekilde gitmesi mümkün değil baktığınız zaman. Ama nasıl oluyor? İşte zaten az önce ayette de söylediği gibi hani Allah'ın denetlemediği, hani alnından tutup denetlemediği hiçbir canlı yok. Yani bunda diğer canlılar, hayvanlar da dahil, biz insanlar da dahil. Yani hiç onun denetimi altında olmayan canlı türü yok doğada, dünyada. Tabii. İşte burada da aynı şekilde onlarda da görüyoruz. Yani bu hayvanların içgüdüsel olarak değil de Allah'ın ilhamıyla onları bulduğunu, tamam, o yönlere yani gittiğini görüyoruz.
O azim ve kararlılık çok şaşırtıcı bir şey yani. 3000 kilometre yani yolda ölenleri de oluyordur. Ama ne vazgeçmiyorlar yani. İlla gidecek çünkü hani Allah ilham etmiş yani. Tabii. Ondan başka bir şekilde
hani değil. Şu olabilir, yolda ölenler olur mesela, bir amaç yok çünkü gidiyorlar ama nereye gittiklerini o canlılar bilmiyorlar sonuçta. Hani ben buradan geçince yuvama döneceğim diye bir şey yok yani. Bunu hani yolda dönüp vazgeçebilirler ama işte dediğin gibi hocam Allah'ın ilhamıyla olduğu için hiçbir şekilde vazgeçmeden o yola biliyorlar sonunda oraya varacaklarını. O ilhamla gidiyorlar yani baktığın zaman. Mesela evet, arılardan da bahsettik. Şimdi arılar neden içgüdüsel olarak insanlara faydalı bal yapsınlar? Hani insanların yemesi için bal yapsınlar. İşte onlara Allah'ın ilham etmesiyle oluyor. Çünkü arı suresi de var. Nahl suresiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani Allah'ın arıların insanlara faydası olması için bal üretmelerini söylüyor mesela, bal yapmasını. Evet. Burada da arıların bunu yaptığını görüyoruz normalde. Bu hayvan bunu içgüdüsel olarak ben insanlara fayda sağlayayım, yararım olsun diye yapacak hali yok. İşte yine Allah'ın ilhamıyla onlara verdiği şeyle bu şekilde
veriyorlar. Zaten maddesel bir özellik değil. Yani mesela altıgen yapıyor orada peteği. Niye altıgen yapıyor? Çünkü üçgen, kare, daire hiçbirinde o kadar etkin olmuyor. Yani şöyle olmuyor. En az balını kullanarak en çok bal depolamak için altıgen olması gerekiyor. Evet. Mutlaka altıgen yapıyor. Şimdi bu genlerinde yazılı olan bir şey değil. Genlerinde yani altıgen yapma geni diye bir gen yok.
Tabii.
Genlerinde onların açısı 120 derece olacak, her biri böyle eşit olacak birbirine, o da yok. Dünyanın her yerinde bütün arılar aynı büyüklükte, aynı mükemmellikte yapıyor. Bu da genlerinde yok. Değişik yerlerinden başlıyorlar kovanın.
Evet, dışarıdan başlıyorlar.
Orta yerine geldiğinde hiç ek yeri olmuyor. Amerika'da bal yapan arılarda da bu şekilde, petek üretenlerde, Asya'dakilerde de böyle, Türkiye'deki arılarda böyle yapıyor, Rusya'daki arılarda böyle yapıyor.
Hepsi aynı.
Bu da genlerinde yazılı olacak. Yani olamaz ki zaten geninde. Yani her petek, her kovan birbirinden farklı. Ama hiç hata yapmıyorlar. Binlerce arı değişik yerinden başlıyor, orta yerine geldiğinde ek yeri yok. Zaten bakın yine Darwin'in bir itirafı daha var. Karıncalardan da bahsediyor zaten. Diyor ki, sonunda yavru guguğun üvey kardeşlerini yuvadan atması, karıncaların köleleştirmesi, karıncalardan da bahsediyor, onların köleleştirme özelliklerinden gibi içgüdüleri, yani bu davranışlarında Allah'ın ilhamıyla olan bu davranışlarını özellikle yaratılmış içgüdüler olarak değil de, yani bu yaratmaya bağlamadan, yaratma değil de, yaratılış değil de, çoğalmanın, değişmenin, en güçlerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük neticeler olarak görmek. Yani bunu evrime bağlamak, bunu tesadüfe bağlamak, onu söylüyor. Mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Mantıklı değil diyor. Yani mantığa aykırı. Ama diyor, devam ediyor, benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur. Yani sırf ben diyor, hayal gücüm için çok daha doyurucu. Yani ne için? Bu savunduğum batıl din için. Ben bunu şey diyorum diyor, mantığa aykırı bu diyor. Evrimle oluştuğunu iddia etmek diyor davranışların. Ya zaten madde değil yani bir kere. Maddenin dışında üstünde bir şey. Maddede de evrim yok da inşallah yani. Fosillerden onu da söylüyor zaten. Ara geçiş formları yok diyor. Hipotez paçavrası diyor kendisi için. Ama diyor bu davranışlarda da evrimi açıklamaya çalışmak, o da mantıksız diyor. Gözü düşünmek diyor beni soğuttu diyor. Tavus kuşunu düşünmek hasta etti diyor. Bunalımdayım diyor. İntiharı düşünüyorum diyor. Çöküntüdeyim diyor.
İçinden çıkamıyor yani. Çünkü bakıyor yani. Doğadaki her şey, bütün canlılar, doğadaki her şey mesela bir özenle, bir güzellikle yaratılmış Allah tarafından baktığınız zaman. Canlıya bakıyor, sağıyla sola aynı. Diğer mesela çiçeklere bakıyor, renklerin geçişleri muazzam bir renk geçişleri var, farklı farklı yani. Hı hı. Doğada biz renk olarak adlandırıyoruz mesela, bazı renkler biz doğada isim bulamıyoruz mesela, diyoruz ki hani kırmızı ya da koyu kırmızı demiyorsun, vişne kurusu diyorsun mesela, hani Allah'ın yarattığı bir şeyin üstünden gidiyorsun, hani renk olarak onu söylüyorsun çünkü insan hafızasında öyle bir renk kavramı yok. Yine Allah'ın yaptığı bir şeyden yola çıkıyorsunuz. Baktığın zaman muazzam şeyler var doğada. Bunu da baktığı zaman işte Darwin de içinden çıkamıyor zaten. Hani bırakın maddeden oluşmasını, bu hayvanların bu davranışlarının bile bu şekilde olmasını bir türlü akıl erdiremiyor. O yüzden dolayı da hasta oluyorum diyor, deliriyorum, kafayı yiyeceğim diyor. Bu doğa diyor benim istediğim gibi gitmiyor diyor, bana çok inatçı falan diyor. Bundan kaynaklanaraktan bu şekilde konuşuyor yani haklı olarak.
Evet.
Yani işte zaten evrim tutarsızlığını herkes biliyor. Yani Darwin de biliyor. Darwin'den önce de biliniyordu. Mesela Niles Eldridge var. Ara geçiş formlarının olmadığı diyor. Şimdi onun itirafını okuyayım. Darwin'den önce de biliniyordu diyor. Yani Darwin'den zaten Darwin'den önceden gelen nereden geliyor? Sümerlerden geliyor. Şeylerden geliyor. Mısır'daki Firavun zamanından gelen, Firavun döneminde de bir din. Yani orada Nil'in çamurlarından oluştuğunu evet. iddia ediyorlar. Bir tane tek tanrılı yani Allah'a inanan tek bir Firavun'un adı geçiyor. Genelde hakim olan din o pagan dini yani evrim. O dönemde Nil'in çamurlarından tesadüfen oluştu diyorlar canlılar. Aynı şeyi söylüyorlar. Bakın diyor ki Niles Eldridge, ayrı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri Darwin'in türlerin kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Yani fosiller hep vardı diyor. Darwin'den önce de biliniyordu diyor. Darwin niye çıkıp bunu iddia ediyor? Kendisi de söylüyor. Ara geç formu yoktur diyor. Ondan önce de biliniyor. Ondan sonra da biliniyor. Demek ki o zaman bilim değil yani yapmaya çalıştığı. Yani yanılma bile değil. Hani diyebilir ki insan hani Darwin öyle düşündü samimi olarak yanıldı değil. Samimi değil çünkü kendisi söylüyor samimi olmadığını. Ara geç formu yok diyor. Evet. Niles Eldridge diyor ki Darwin'in türleri kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Hep biliniyordu evrimin olmadığı ama Darwin'den önce de savunuyor. Lamarck diye biri var o da söylüyor. Evet. Zürafalar işte yok geyik türü canlılar yaprakla uzanmak isterken kafayı uzatmış ondan boynu uzamış. Şimdi bunun böyle olmadığını bir kere bilim şöyle işler. Mutlaka bir şeyi gözlemlemeniz lazım sizin. Gözlemlediğiniz bir şey üzerinden teori ortaya atılır. Yani bir hipotez ortaya atılır. Adam bunu hiç gözlemlememiş. Bir zürafa var, bir geyik var. Hiçbir zaman geyiğin kafasını uzatırken uzadığını gözlemlememiş. Ama sallıyor. Yani ortaya attığı iddia zaten bilime dayalı değil. Çünkü gözleme dayalı olması gerekir. Mutlaka siz bir şey gözlemleyeceksiniz ki. Mesela hani Newton'un klasik örneği var. Bakıyor Newton, elma düşüyor diyor, her şey yere doğru düşüyor diyor, onun üzerinden geliştiriyor yerçekimi. Evet. Kanun oluyor zaten daha sonra, gravite kanunu. Ama bir gözleme dayalı, yani her şeyi hakikaten yere düştüğünü görüyor. Herkes görüyor, yani dünyanın her yerinde de yere doğru hareket ediyor. Bakıyor hep düzen içinde, hep aynı hızla, aynı kütlesiyle doğru orantılı bir çekim gücü var. Demek ki diyor bu bir bilimsel bir şey kural, diyor, evet. kural diyor, kanun oluyor zaten daha sonra. Bu doğru ama gözleme dayalı olduğu için. Bunda hiç böyle bir şey yok. Hiçbir şeyin evrimleştiğini görmemişler. Adam gidiyor mesela inek pazarlarına Darwin. Orada bakıyor inekleri işte birbirleriyle çiftleştirip daha süt çok süt veren inekler elde ediliyor. Diyor bunun sınırı yok diyor. O zaman biz bunu daha çok yaparsak diyor daha çok süt veren inek olur diyor. Daha çok bilmem ne olur diyor. Sonra inek de diyor başka bir türe dönüşür diyor. Peki gözlemlemiş mi bunu? Hayır. Yani hep bakın bir şey üzerine fakat yani bunun zaten mantığa uygun olmadığını da söylüyor hep zaten. Şimdi biraz önce gördük. Davranışlarına bakıyor canlıların. Yani bunu evrimle açıklamak diyor mantıksız diyor. Gözün diyor mesela gözle ilgili çok önemli itirafı da var aynı şekilde. Bütün göz parçalarının diyor böyle anında odaklanması özellikleri diyor. Saçmalama yani bunu doğal seleksiyonla açıklamaya çalışmak diyor. Evrimle açıklamaya çalışmak tesadüfle diyor. Çok net itirafı var. En üst düzeyde saçmalamaktır diyor. Absurd in the highest degree. Yani İngilizce bu deyimi kullanıyor. Kitabında kullanıyor. En üst düzeyde saçmalamaktır diyor. Hipotez paçavrası diyor. Yani demek ki böyle hani yanılma da yok. Hiçbir Darwinist de yanılmaz zaten çünkü yanılacağı bir durum yok ki. Fosillere baktığında bakıyor yok fosil ama yine savunuyor. Mesela Niles Eldridge Darwinist. Yok diyor adam devam ediyor bakın diyor ki aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Görüyoruz diyor yani evrimin olmadığını. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Çok fosil var diyor. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir. Şimdi Niles Eldridge sormak lazım o zaman. Ya kardeşim sen evrimin olmadığını biliyorsun. Niye savunuyorsun bunu? Yine savunuyor yani. Hakikaten çıktığı zaman Niles Eldridge evrimci konuşma yapıyor. Burada diyor evrim yok diyor. Yani hiçbiri samimi değil Darwinistlerine. Yani samimi Darwinist olamaz zaten. Samimi ateist olamaz demişti hocamız. Herkes Allah'ın yarattığını bilir. Bir de özellikle bu hani fosil bilimci fosillere de bakıyor. Hani kandırılması da söz konusu değil. Kendi gözüyle görüyor. Adam müze müdürü zaten. Yok diyor ama müzesinde git odasına evrim var mı diye var diyor. Ya bırak bu işleri, nice diyeceksin yani.
Ya onlar yani Darwin yani bunu yaparken, daha doğrusu bu pagan dinini yaparken şöyle bir şey var. Şimdi o zaman teknoloji de bu kadar gelişmemiş. Kur'an'da da Allah bildiriyor bizlere. Hani teknolojinin bu zamanda çok fazla gelişeceği, hani insanların yani burada televizyondan, internetten bu dönemde olacağı bahsediliyor. Tabii ki televizyon, internet olarak söylenmiyor ama hani öyle çağrışım yapacak şeyler söyleniyor. Baktığınız zaman da hani mesela az önce hocam dedi mesela hani uzaya bakmaz mısınız diyor. Şu anda teleskoptan kastediliyor mesela, ondan bakılıp. E şimdi o zaman teleskop dense insanlar anlayamayacaktı tabii. Bu şekilde bahsediliyor. Darwin zamanında da teknoloji bu kadar gelişmediği için de hani rahatça oynayabiliyorlardı istediklerine. E şimdi teknoloji gelişti, her şey gözüküyor. Fosil diyorlar mesela. Şimdi burada milyonlarca fosil gösteriyoruz. İşte ya da başka bir şeyden savunuyorlar. Onun tersine ispatı çıkıyor. İşte onun öyle olmadığı ortaya çıkıyor. İşte ne bileyim, oyunlara başvuruyorlar, hilelere başvuruyorlar insanları kandırmak için. O da yine bilimle çözülüyor aynı şekilde. Olmadığı ispatlanıyor. Şimdi ne yaptılar? Uzaya yöneldiler. Uzayda çünkü daha yeni yeni başladığı için oranın keşifleri falan. Oraya yöneldiler mesela.
Uzayda hayat var mı diye.
O yüzden dolayı bunlar hani sadece işte boşluklardan, zaaflar aslında inanarak da yapmıyorlar. Hani yılmışlar artık, belli bir şeyden sonra artık onların da gücü tükenmiş ama hani artık bir şeye girdik, devam edelim düşüncesinde oldukları için devam ediyorlar. Çünkü okudun az önce hocam mesela, Darwincilere bakıyoruz, evrimi savunanlara. Evrimcilerin hepsi evrim yoktur demek istiyorlar. O yazdığı metinin içinde resmen evrim yoktur yazıyor. Ama çıkıyor konuşuyor, evrimden bahsediyor. İşte bu da hala istikrarla devam ettiklerini gösteriyor onların.
Bilim adamları doğadaki Allah'ın yarattığı o mükemmel hayvanları örnek alıp,
tabii,
bilimi geliştiriyorlar. Ondan örnek alıp, değil mi? Tabii, Allah'ın benzersiz edelim, yaratma sıfatından, örneksiz yaratma, benzersiz yaratma sıfatında çok mükemmel canlılar var.
Tabii Yusufçuk'tan yani, Sikorsky helikopterini askeri uçak olarak yapıyorlar.
Evet. Değil mi? Onun şeyi evet, programlıyorlar.
Evet. Yani aynı canlılara bakıyorsunuz. Tabii kuşların mesela, geçen en son bilim adamları yaptı Amerika'da. Kuşların uçuş kanatlarındaki o enerji tasarrufunu biz yakıtlarda nasıl kullanırız? Hani nasıl yaparak yapıyorlar? Rüzgarın ne yönüne doğru diye. Bununla ilgili mesela araştırmalar yapıyorlar. Bu kuşun yaptığı yüzyıllardır beri, var olduğu günden beri yaptığı bir şey mesela baktığınız zaman. Bunu yapan bilim adamı çok büyük bilim adamı sayılıyor. Diyor ki işte bu uçağı yaptı, işte uçak yakıt tasarrufu yapıyor. Bu kuşlar hep yakıt tasarrufu yapıyorlar milyonlarca yıldır. Hani kimse demiyor kuşa bak ya nasıl hani uçuyor falan, onu düşünmüyorsunuz. Ya da şey diyoruz, Yusufçuk böceği diyoruz mesela. Ani manevra yeteneğine sahip ama uçakta bunu yaptıkları zaman işte o uçak yok pahasına satılıyor. Sikorsky
yaptıkları zaman işte ilk havada duran uçak diye.
Hani havada sabit verdiler, durabilen uçak
ama
diyorlar.
Yusufçuk böceği ta yani fosillerden çıkarak yola milyonlar yıl önceden beri aynı ve aynı özelliği taşıyarak duruyor. Onu yankı yapmıyorlar da bilim adamı o uçağı yapınca evet, büyük sansasyon oluyor.
O zaman onlardan bir örnek verelim. Mesela baykuş evet, yani kuş uçuşu dedik. O konuyla ilgili bir filmimiz var. Baykuşun uçuş tekniği ve sessizliği bilim adamlarına nasıl yol gösteriyor? İzleyelim filmi inşallah.
İnşallah.
Uçaklar. Gelişen ulaşım teknolojisinin sağladığı kolaylıklardan biri. Günümüzün teknolojisiyle hızlı gitmek artık oldukça kolay. Zor olansa hızlı ama aynı zamanda da sessiz gidebilmek. Uçuş sırasında kanadın her kenar köşesi türbülans yaratır. Kanadın arkasından minyatür kasırgalar geçtiği için türbülans gürültülü olur. Bu kasırgalar çarpıştığında ise gürültü şiddetlenir. Bu sesi ortadan kaldırmak isteyen mühendisler gözlerini doğaya çevirdiler ve çözümün doğada zaten var olduğunu gördüler. Bunu başaran canlı, doğadaki en sessiz uçuşu gerçekleştiren baykuştur. Baykuşların düşük sesle uçmasının nedenlerinden biri, kanatlarındaki kıvrımlardır. Baykuşların kanatlarında diğer kuşlarda bulunmayan pürüzlü tüyler vardır. Bunlar gözle bile görülebilirler. Bu tüyler türbülanstan kaynaklanan gürültüyü keserler. Ayrıca kanadı yumuşak hale getiren ince tüyler vardır. Bunlar da uçuş sırasında tüylerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanan sesi ortadan kaldırırlar. Günümüzde tasarımcılar baykuşun kanatlarındaki bu özellikten yararlanıyorlar ve uçak kanatlarının üzerinde değişiklikler planlıyorlar. Böylece uçaklardaki sesin azalacağını düşünüyorlar.
Maşallah. Yani uçak, değil mi? Uçak insan teknolojisinin ulaştığı en son nokta.
Evet.
O gördük yani uçakta hava çarpışmasından dolayı meydana gelen bu hava, arkadaki kanatların oluşturduğu türbülanstan dolayı minik kasırgalar meydana geliyor. Bunların çarpışmasından da büyük bir gürültü çıkıyor. Baykuşa bakıyoruz. Tüyleri öyle özel ki, böyle ince tüycüklerin yapısı, o arkadaki kanat uçlarındaki tüylerin hava türbülansını nasıl ortadan kaldırdıklarını gösteren, değil mi? Evet. Bu sesi ortadan kaldırdıklarını gösteren özel tasarımı örnek oluyor bilim adamları için. Şimdi sorsanız birine, bir Boeing uçağı, 747 uçağı veya işte neyse, tesadüfen olur mu diye, tabii ki olmazlar. Bakın Fred Hoyle diyor ki, Fred Hoyle ünlü bir materyalist ve Darwinist. Hatta öyle ünlü bir materyalist ki Big Bang'e karşı yıllarca direniyor. Kabul etmemek için, çünkü Big Bang yaratılışı ispatladığı için 1950'li 60'lı yıllarda direnen grubun önde gelen savunucularından. Fizikçi, astronom kendisi aynı zamanda. Ama diyor ki, bakın bir itirafta bulunuyor. Tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle, yani evrim sonucu, evrimcilerin iddia ettiği gibi bir canlı hücrenin tesadüfen oluşmasıyla, bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark yoktur. Ve tabii ki yani bir kasırgadan hurda yığınına, o da yani onu söylüyor zaten. Boeing oluşmaz diyor. Demek ki diyor bir hücre de tesadüfen oluşmaz diyor. Ama adama soruyorsun, ya sen evrimci misin diyorsun. Evet, evrimciyim diyor ondan sonra.
İşte söyleyeyim.
Peki baykuş evrimle mi oluştu diyorsun. Mesela Boeing'e diyor ya, Boeing oluşamaz diyor yani hurda yığında. Tabii ki oluşmaz diyor. Yani aynı evrimciye soruyorsun. Peki baykuş tesadüfen olur mu diyorsun. Evet, olur diyor. Çok rahat bir şekilde.
Bir de
yani zırbalıyorlar tamamen
şey,
böyle.
Yani şöyle bir şey var. Mesela savunuyorsunuz. Biri canlı, muazzam bir sisteme sahip yani. Yani diyor ki uçak mesela bir rüzgar sonucu uçurmasıyla oluşur mu mesela? Oluşmaz. Saçmalık diyorsunuz. Baykuşun içini açalım bakalım mesela, nasıl bir sistemi var? Nasıl bir
motor
içindeki
var,
hücrelerin sistemi
var,
nasıl? Hani
şey var,
uçağın sistemini uçması biliyoruz. Için. Nasıl? Hepsi cansız maddelerden oluşan. İşte motorudur, bir araya gelir. Vidalarıdır, bilmem nesidir, pervanesidir. Hani bu sistemi herkes söyler. Ama bir canlının içini açıp baktığınız zaman da, kanat yapısına baktığınız zaman, hani böyle kolay basit bir şey yani, uçağın oluşması basit canlıya göre baktığınız zaman da. Hani bu tesadüfen oluşamıyorsa bir canlı nasıl tesadüfen oluşuyor? Bu soruyu sormak gerekiyor işte oradanlara. Onu da içinden çıkamıyorlar. Yani biz bu canlının tesadüfen oluşması imkansız. Madem tesadüfen oluşan canlı, o zaman niye onu taklit ediyorsun, kendin tesadüfen bir şey öğretmiyorsun?
Yok, kendine...
Hep aynı şekilde evet, geçiyor yani.
Kendine bu inandığı falan yok zaten. Yani hangi Darwinist'e baksanız Darwinizmin evrimin olmadığını itiraf ediyor zaten. Yani koskoca
sözleri hep öyle zaten.
İnanmaz yani bu saçmalığa. Bu yani tabii mesela baykuştaki o tüycüklerin hangi aralıklarla duracağını belirleyen Allah. Evet. Yani onların belli bir aralıkları var. Tabii. Hangi yumuşaklıkta olacak? Hangi uzunlukta olacak?
Yani bu tesadüf olmaz ki bu kadar şey.
Uçtaki tüyler nasıl olacak? Bunların genetik özellikleri, bunları oluşturan proteinlerin amino asit dizileri, hangi şekilde katlanacak bu proteinler, hücreler içerisinde belirleniyor bu. Hangi hücreler orada bulunacak? Hangi maddeden yapılacak o tüycükler? Onların bir de içlerinde böyle çengelsi yapılar var, birbirinin üzerine geçiyorlar. Ya bütün bu özelliklerin Allah tarafından yaratıldığı ve çok ihtişamlı yaratıldığı çok açık yani. Bunu evrimciler de çok net biliyorlar. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan odur. Bu ona göre pek kolaydır. Allah için yaratmak çok kolay. Allah'ın ol demesiyle oluyor inşallah. Evet. Göklerde ve yerde en mücemisel onundur. O güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnşallah. Evet.
Mesela şey, aslında baktığımız zaman uçaklar da bir metal parçası olarak, yığın metal parçası bir yığını havada gidiyor. Yani bu da çok büyük bir mucize. Normalde yani bir metal parçası, koca bir ağırlığın havada uçması i̇şte normalde olabilecek.
Allah onu eğer hava akımı yapmasa,
olan bir şey aslında o da hani, baktığımızda.
Hava akımı olmasa, bunlar olmasa hiçbir şekilde uçaklar olmaz. Yani şöyle bir şey var yani mesela.
Bir motorla, pervaneyle uçağın uçması bence mantıklı değil. Yani normalde şey o zaman onu arabaya da takalım. Arabanın da motoru var. Bir kanat takınca araba da mı yukarı kalkacak yani? Ama Allah onu o şekilde
ilham etti. Şartlar da ona göre çünkü hani hava akım kanunu, hepsinin kanunları var. Zaten Allah dünyayı var ettiği günden beri hepsinin bir sistemini, sistem olarak olmuş yani hepsi. O zaten hani olan bir şey. Biz de bu sisteme geldik. Mesela biz insanların yaptığı şeylere bakıyoruz doğadaki. Tek bir şey daha yok ki şey yok. Yani taklidi olmayan yok. Yani doğada bir taklidi olmayan tek bir icat daha yok baktığımız zaman da. Çünkü mesela pusula diyoruz. Pusula bu hayvanların mesela, hayvanlar uçuyorlar, göç ediyorlar mesela. Hiçbir pusulaları yok, hiçbir şeyleri yok. Evet. Hiçbir şekilde yön gösterici bir şeyleri yok. Tamamen Allah'ın ilhamıyla içlerinden gelerek yapıyorlar. Bunlar aynı şekilde
Kuzey
bu canlılardan.
Kuzey kutbuna geliyor.
Bu canlılardan esinlenmiş.
Şey, kuşlar. Nereden biliyor? Pusulası var. Biz denizin ortasına bıraksanız nereye gideceğimizi şaşırırız. Sağa mı gideyim, sola mı gideyim, sola
i̇şte,
mı gittim.
Yani burada doğada taklit edilen, hepsinin doğayı taklit ettiğini görüyoruz. Denizaltı mesela, bilim adamları denizaltını yapabilmek için çok uzun yıllar çalışmışlar. Neden? Çünkü bir suya hem batacak içine, suyun altında gidebilecek, bir de suyun üstüne çıkıp suyun üstüne gidebilecek. Buna bakıyorlar, normal olarak insan beyni buna yetmiyor. Ne yapacak? Canlıya araştırıyor. Bakıyorlar mesela, canlı türlerinin 2-3 tanesini birleştiriyorlar. Ancak bir denizaltı yapabiliyorlar mesela. Hani odacık
onu
yapıyorlar.
Onu yanlış hatırlamıyorsam balinadan mı?
Yok, odacık şeyde 28 tane odacığı olan bir canlıydı. Suyu doldurucukça batıyor. Suyu bıraktıkça yukarı doğru çıkıyor. Deniz altında da iki kapakçık yapıyorlar. Biri suyu alıyor, biri suyu bırakıyor. Bu şekilde batıp çıkıyorlar mesela. Bu da canlıyı taklit ediyor. Uçaklar zaten kezane baktığımız zaman tiplerine hem şeyi andırıyorlar, kuşları andırıyorlar kanat itibariyle. Hem de balık cinsini andırıyorlar mesela baktığınız zaman. Gemiler deseniz aynı şekilde. Yok yani, doğayı taklit etmeyen hiçbir icat dünyada yok. İşte bu da Allah'ın örneksiz yaratma sıfatının olması zaten gösteriyor. Ya bizim hepsi mesela, bak bu saydığımız her şey bir örnek alınarak yapılmış mesela. Ama doğadaki canlıya bakıyoruz, hiç diyor muyuz kuş buna bakılarak yapılmış diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü onu örnek alarak yapıyoruz. Ona örnek veriyoruz. Evet. Allah'ın örneksiz yaratışı, örneksiz yaratma sıfatını da bütün canlılarda zaten görüyoruz. Biz insanlarda bunu taklit ediyoruz sadece doğayı. Hani biz yaptık diye görüyoruz ama oysa bunları Allah yapıyor zaten.
Evet, inşallah.
Biz de vesile oluyoruz.
Önder Hocam çok önemli bir noktaya değindi. Yani uçağı uçuran da Allah. Allah bunu Kur'an'da bakın şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Bir kere kuşları kendisinin uçurduğunu bildiriyor Allah. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Kuşlara bakın diyor Allah. Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor.
Evet.
Yani öyle
başı boş
zahiri tabi sebeplerini yaratıyor Allah. Kanat çırpma hareketi var, işte türbülanslar var ama bakın Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Nitekim Allah mesela gemileri üzerinde Allah olduğunu söylüyor. Evet. Tabii ki geminin zahiren bir pervanesi, motoru oluyor. Değil mi?
Suyun kaldırma kuvveti var bir de. O da Allah'ın verdiği şey sonuçta, suyun kaldırma kuvveti.
İnşallah bakın Allah şöyle buyuruyor. Sizin Rabbiniz fazlından aramanız için denizde gemileri sizin için yürütür.
Evet.
Yine Allah mesela gökyüzünü bina eden ve yeryüzünün üstünde tutanın Allah olduğunu bildiriyor. Ve izni olmadıkça güyü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Bulutları sürükleyen yağmuru yağdıranın Allah olduğunu bildiriyor. Evet. Kendisi olduğunu bildiriyor. Dağları, yolları, asfaltları yaratan Allah'tır diyor. İnsan ve hayvanlıklarını yaratan Allah'tır. Her şeyi yapanın kendisi olduğunu bildiriyor. Yani suyun kaldırma kuvveti dediğimiz biz, suyun içine bir şey batırdığınızda yukarı doğru hareket ediyor.
Evet.
O zaman hep böyle olduğu için biz de diyoruz ki suyun kaldırma kuvveti. Suyun kaldırma kuvveti değil tabii ki yani. Bu Allah'ın bizim verdiğimiz isim ama adama.
Vesile ediyor
tabii,
Allah.
Allah'ın
yani,
gücüyle,
tabii.
Allah dilediği için. Allah dileseydi her şey suda batardı. Evet. O zaman o da suyun batırma kuvveti derdik o zaman da.
Ya da hiç batmazdı, suyun üstünde yürüyebilirdik.
Yani ya da şöyle
yani biz mesela yere doğru çekiliyoruz. Yereden itilseydik yerin itme kuvveti diyecektik o zaman. Yer
mesela
çekimine,
uzayda yer çekimi
yer
yok.
Diyecektik yani böyle. Allah dilediği için öyle yani. Bunu
Allah'ın dilemesiyle inşallah oluyor zaten. Hani bakıyoruz mesela az önce hocam dediğin gibi mesela suda olduğu gibi H2O diyoruz mesela. 2 hidrojen bir oksijenden su oluyor diyorsunuz. Ne alaka bunun içinde suyun kaldırma kuvveti ne gezer düşündüğünüz zaman. Ama Allah'ın dilemesiyle oluyor. Ama hepsinin de zaten Allah dünyada var ettiği her şeye bir neden de kılmış. Yani baktığınız zaman suyu vermişsiniz, gemiler yüzüyor. Nedeni olarak suyun kaldırma kuvveti görüyorsunuz. Ama bunun esas nedeni Allah'ın istemesiyle, dilemesiyle olması. Bu da hani baktığımız zaman da, detaylı olarak baktığımız zaman da her şeyde zaten Allah'ın kontrolünün olduğunu çok güzel bir şekilde görebiliyoruz inşallah.
Bunu Allah Kur'an'da aslında şöyle açıklıyor inşallah. Sebep görünen zahiri sebepleri yarattığını bildiriyor ama ayrı ayrı yarattığını bildiriyor. Sebep sonuç ilişkilerini. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Rabbini görmedin mi gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Hmm. Yani Allah dilediği için gölgeyi uzuyor gölge. Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Allah dileseydi diyor gölge hep aynı olurdu diyor. Ama Allah dilediği için uzuyor. Sonra bakın sonra ayrı olarak biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Yani biz bakıyoruz gölgenin sebebi güneş diyoruz. Evet. Güneşin ışığı. Ama Allah diyor ki inşallah gölgeyi yarattım diyor. Dileseydim onu durgun kılardım diyor. Ama diyor sonra da güneşi ona delil kılmışızdır diyor. Güneşi de ayrı ayrı yarattık. Güneşi ve gölgeyi. Bakınca siz yani biz insan tabii bakınca güneş var. Gölge var. Demek ki gölgenin sebebi güneş diye düşünüyoruz ama hepsinin sebebi Allah
tabii,
inşallah.
Aslında öyle bir şey yok. Normalde insanda her an gölgesi yanında. Ama güneşi ona delil kıldığı an biz gölgemizi görebiliyoruz. Normalde her an gölgemiz zaten var etrafımızda. O güneşin yansımasından bize sanki o an gölge oluyormuş gibi geliyor. Ama öyle bir şey değil.
İşte evet. Allah'ın istemesiyle dilemesiyle oluyor zaten ve zaten dünyada da aynı şekilde sebepsiz sonuçsuz hiçbir şey kılmadığı için hani insanların aklıyla hareket edebilmesi için Allah işte insanlara bunu düşünme yeteneğine kabiliyetini vermiş ki hani her şeyin sebebi sonucu biz çünkü hayatta her şeyi yaşarken bir sebebe bir sonuca bakıyoruz. İşte bu da aynı şekilde mesela Allah yarattığı şeylerde bir sebep kılmış. Ama biz bunun sebebin başlangıcını da biliyoruz. Allah'ın istemesiyle, dilemesiyle oluyor. Sadece nedeni var. Görünen neden vardır. Hani bir gerçek neden vardır, bir de görünen neden vardır. Bizim gördüklerimiz görünen neden. Bunun gerçek nedeni de Allah'ın dilemesi zaten.
Maşallah.
Evet, yani bu işte insan, Allah affetsin, dalıyor insan yani böyle. İşte mesela baş ağrısı oluyor, bir ilaç alıyorsun. Hep o ilacı aldığında baş ağrısını iyileştiriyor Allah. Onun sebep gibi gösteriyor ama insanın gaflete düşüp onun sebep olmadığını bilmesini, düşünmesini istiyor Allah inşallah.
Bizi yerden yani, o yaratılan ilaç değil. Allah ona ilham etmiş. Bu ilacı alınca geçecek diyor. Yani o ilaç sonradan yaratılıp bizim için şey yapılmamış. Allah dediği için oluyor. Vesile kılıyor
ilacı. Baş ağrısını veren de Allah çünkü. Evet. Hani baş ağrısını veren, o hani baş ağrısının bilimsel olarak açıklaması var da baktığın zaman işte damarların belli hareketlerinden, kanlardan falan diye anlatılıyor. Ama bunu da baş ağrısını veren de Allah. Sonuçta Allah istemese hiçbir şekilde ne başımız ağrırdı, ne uykumuz gelirdi.
Ne bir şey olur.
Ne hastalanırdık.
Hiçbir şey olmaz. Uyumayız. 24 saat günümüzü yaşarız. Ama Allah diyor ki uyku var. Günün 8 saatini uyuyacaksın diyor.
Uykusuz olmuyor yani. Belli bir saatinde. Olmuyor. Uykuyla geçireceksin ki hayata devam edebilirsin. İşte insan acizlikleri hep bahsediyoruz hocam. Hani insanın acizlikleri evet, diye. Şey. Uyku da aynı şekilde de insanın acizlikleri.
Yani uyku da bize ölümü aslında tattırıyor. Yarı ölüyoruz sayılıyor. Her gün öyle, evet. Ölüp dirildiğimiz gibi oluyor. Çünkü o an hiçbir şey hatırlamıyoruz. Dünyada ne oluyor bitiyor haberimiz yok. 8-10 saat uyuyorsak o 8 saatte ne oldu hiç bilmiyoruz. Evet. Ve yokuz dünyada o an.
Uyurken mucizelerini de gösteriyor bize. Gözümüz yani açıkken görüyor deriz. Rüyamızda gözümüz kapalı görüyor. İşte bu da Allah'ın mucizesi. Yani gözü sadece yine aynı şekilde neden kıldığını görüyoruz. Evet, yani maşallah. Beynimizde olduğunu görüyoruz her şeyin. Çünkü uyurken gözlerimiz kapalı vaziyette bir görüntü görüyoruz. Ses duyuyoruz. O zaman bizim kulağımız ve gözlerimiz uykuda hiçbir şekilde aktif değiller. Yani önü sonuçta göz kapağıyla kapatılıyor. Kulaklarımızda duymuyor dışarıdan gelen sesleri. Tamamen vücut dinlenmede. Bunları rüyada bir ses ve görüntü olarak algılamamız Allah'ın bize aslında bunu göstermesi yani.
Maşallah.
İnsanlara bu şekilde evet. gösteriyor. Evet.
Tam öyle. Hakikaten göz yok rüyada. Ama göz olmadan görülüyor. Kulak olmadan duyuluyor. Demek ki bir algılar var. O algıları yaratan var. O algıları yarattığı algıları da algılayan ruhumuz var. Evet. Yani bu çok açık inşallah. Allah ruhta, ruha algı olarak yaratıyor. Bütün dış dünya dediğimiz, bizim dışarısı dediğimiz, görüntü dediğimiz, ses dediğimiz algıların hepsi Allah tarafından ruhumuz için yaratılıyor. Ama algıları yaratan da Allah inşallah.
Evet, inşallah.
Ruhumuzu yaratan da Allah, algıları yaratan da.
İnşallah. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben biraz sevgisizlikten de bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu günümüzün konusu olan sevgisizlik, güvensizlik, insanların birbirine olan güven eksikliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu günümüzde çok önemli bir konu çünkü. Evet. Hani insanların artık dostlara, arkadaşlara, hatta artık olay artık abartıldı. Anneye babaya güven yok mesela insanlarda.
Deyim da, olmuş ya, babana bile yani, güvenme diyor.
Deyimler yani, var yani, evet.
Yani deccaliyetin getirdiği zihniyetin, getirdiği kötü ahlakın yansıması işte o cümle.
Evet, yani insanlarda bu sevgisizliğin, yalnızlığın çok fazla olduğunu görüyoruz günümüzde. Bu da işte Allah bunları da belirtiyor, bize bildirmiş yani. Bunlarla ilgili görüntülerimiz var, onları da aktaralım isterseniz slaytlarımız. Sevgi Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. Şöyle söyleyeyim, her insan hayatı boyunca çok sevdiği, güvendiği, yakın hissettiği kişilerle birlikte olmak ister. Allah'ın verdiği nimetlerin birçoğu asıl değerini gerçek sevgilerin ve dostlukların yaşandığı ortamlarda buluyor. Biliyoruz hani insan sevdiği insanlarla vakit geçirince, onlarla zaman geçirince daha çok yaptığı şeylerden haz alıyor. Gördüğü gibi güzel bir manzaradan zevk alan bir insan, duyduğu heyecanı sevdiği biriyle paylaşmak ister. Aynı şekilde en muhteşem ziyafet sofrası ya da en güzel, en şatafatlı ev bile tek başınayken bir insana çok daha fazla çekici gelmeyebilir. Çünkü hani oranın güzelliği değil, boyutu değil de insanların içindeki sevgi oranın güzelliğine güzellik katar. Yoksa bir yere bakarsınız, siz dersiniz ki evet burası çok güzel ama orada yalnız başına oturduğun zaman içinde ya da sevdiğin insanlarla olmadığın zaman zoraki bir şeyler yapıyorsan o çok güzel yer sana çok daha kötü gelebilir. Ama tam aksine hani böyle çok fazla dışarıdan güzel gözükmeyen bir yerde olursun ama sevdiğin insanlarla olursun, o yer sana çok daha güzel gelir. Yani sevginin önemini aslında burada bir nevi de anlatıyoruz. Allah'ın İnsan fıtratını sevmekten ve sevilmekten zevk alacak, dostluktan ve yakınlıktan hoşlanacak şekilde yaratmıştır. Kur'an ahlakını yaşayan insanlarla bir arada olmak, onlarla dostluğu ve sevgiyi yaşamak ise iman eden bir insana birçok nimetten çok daha fazla zevk verir. Bu nedenle Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu kullarına vaat ettiği cennet, gerçek sevginin, dostluğun ve yakınlığın sonsuza kadar büyük bir coşkuyla yaşanacağı olağanüstü güzellikli bir yerdir. Yani bu insanlara buradan geliyor zaten. Hani güzellik kavramı insanların yaratılış fıtratında var. Allah'ın insanlara ilham etmesi sonucu da, yani onlara ruhundan üfledim diyor zaten. Ruhumdan üfledim diyor. Bunun sonucunda insanlarda bu sevgi, bu işte bir şeylere karşı, ya yani sevgi kavramı zaten Allah'ın insanlara verdiği çok büyük bir nimet. İnsanlara bu duyguyu vermesi, bu hazzı vermesi Allah'ın verdiği bir şey bu da zaten insanlara. Bu da işte sevdiğin insanlarla, Kur'an ahlakıyla beraber, yani gerçek dostlarınla, Müslüman kardeşlerinle, yani sevdiğin insanlarla bir aradaysan bunlar güzel oluyor.
Evet.
Bu da Allah bu şekilde zaten bize bildirmiş. Sevgiyle ilgili çok fazla şeyden bahsediliyor zaten.
Ve Allah sevgisiyle ancak sevgi güzel oluyor. Şimdi bak, bir adam Allah sevmedi mi, hocamızın ya bu konuda çok güzel anlatımları, eserleri var. Hep ondan öğrendiklerimizi tekrarlıyoruz inşallah buralarda. Yani Allah sevmediği zaman bir insan kendini seviyor. Şimdi Allah Kur'an'da ayetleri bildiriyor. Diyor ki iki ilah edinmeyin diyor. Tamam mı? Allah'tan başka bir ilah edinmeyin diyor. Şeytanları Allah'a sınırım. Allah'tan başka bir, hani Allah'ı ilah olarak görmüyorsa ve onun sevgisiyle bakmıyorsa kendi nefsini ilah olarak görüyor. Evet. Tamam mı? Ve kendini seviyor yani adam. O tabii o bir gurur ve enaniyet oluyor. O kibirle bu sefer kendini seven adam kendinden başka hiçbir şey sevemiyor. Bak böyledir. Yani evet. Allah o belayı ona verir. Allah kendini sevmeyene sevgisizlik belasını verir. Evet. Adam kendi enesini, egosunu, benliğini, nefsini sever. Hep onu tatmin etmek için her şeyi bir aracı olarak görür. Gerçek sevgiyi duyamaz başkasına. Yani Allah sevgisi olmadan başka bir sevgi imkansızdır yani. Evet. O kendi nefsini tatminle alakalardır veyahut menfaatlerini yerine getirmektir. O geçici bir mutluluk gibi olur. Menfaati gider, bir bakar ki mutlu değil.
Zevk almış,
o anda
bir şey
tamamen menfaatiyle alakalı olduğunu görür. Gerçek sevgi ancak Allah sevgisiyle olabilir. Yani çünkü biz orada Allah'ı seviyoruz. Allah sevgisiyle bir insanı seviyoruz. Bir hayvanı seviyoruz, bitkileri seviyoruz, güzellikleri seviyoruz. Allah'ın izniyle öbür türlü adam kendini tapar, kendini sever, kendini ilah edindiğinden dolayı o sevgisizliğin içinde mahvolur gider ve herkesi de başka bir şeyi de sevemez. Evet. Ancak aracı olarak kullanır. Zaten en faciası da o, yani dışarıdaki sevgisizliğin temelleri bunlar oluyor. Evet,
az önce mesela anlattık ya, yani insanın fıtratında var sevgi. Sevginin olması, insanlara karşı dostluğun olması. Bu zaten bunun olmadığı zamanlarda işte insanlarda Allah sevgisi olmadığı sürece ve insanların birbirlerine olan sevgisi, yani çıkar olmadan tamamen kardeşlikle sevmesi olmadığı zaman bunları zaten yalnızlıkla cezalandırıyor Allah. Ve zaten bu da Kur'an'da da bildiriliyor mesela. Cennet nasıl ki insanların her şeyi güzel olduğu, sevginin çok olduğu, kardeşliğin, dostluğun olduğu, her şey, bütün imkanların güzel olduğu bir yerse, cehennem de bunun aksine insanların yalnızlık ve sevgisizlikle karşılaşacağı. Çünkü bir insana verilecek en büyük cezalardan biri de onu yalnız bırakmak ve sevgisiz bırakmaktır. Çünkü bir insanı ayakta tutan birbirleriyle olmasıdır. Yani siz dersiniz ki benim için yalnızlık güzel dersiniz ama herkes o yalnızlığı belli bir süre yaşayabilir. Belli bir sürenin üstüne çıktığı zaman yalnız insan mutsuzluğa doğru gider. Yani yalnızlık mutsuzluğun bir ön aşamasıdır. O yüzden dolayı insanlar bu içinde olmadığı zaman cehennemde bu şekilde karşılaşıyorlar. Bunlar da işte normal dünya hayatında yaptıkları şeylerden sonucunda bununla karşılaşıyorlar. Yani evet. Dünya hayatında söylediği gibi hocamız, sadece kendisini sevmesi, işte bencil davranması, sadece kendisini önde tutması, bu da işte ileride onların bu şekilde Allah tarafından bir yanda da cezalandırılması zaten. Evet. Bir başka, Allah'ın da Kur'an'da cennet hayatına dair verdiği haberlerde de hep neşe, arkadaşlık, sevgi, muhabbet, güzel söz ve huzurdan bahsedilmektedir. Sevgi ve dostluğu engelleyecek her şey cennetteki insanlardan uzak tutulmuştur. Örneğin Allah'ın bir ayetinde cennete girecek olan müminlerin kalbinden kinden ne varsa alındığı bildirilmiştir. Az önce hani anlattık, insanlara bu güzelliğin verilmesi. Şeytandan Allah'a sınırım bir ayet okumak istiyorum. Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. Altlarından ırmaklar akar. Derler ki bizi buna ulaştıran Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya eremeyecektik. Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler. Onlara işte bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir diye seslenecek. Araf suresi 43. ayette Allah bu sevdiği kullarına, yani dünya hayatında sevgiyi anlayan insanlara, paylaşan insanlara böyle bir güzellik yapacak. Çünkü sen dünya hayatında yoksula yardım etmiyorsan, Müslümanlığın gerektiğini yerine yapmıyorsan, insanları sevmiyorsan, bunun tabii ki karşılığında bir cezası olacak. Sen bunları da yerine getiriyorsan da Allah seni tabii ki bir şeyle mükafatlandıracaktır. Bu da işte sevgi, dostluk, güzel muhabbet. Bu şekilde mükafatlanırsın. Kıskançlık, düşmanlık, rekabet, öfke, darılma, alınma gibi sevgiyi ve dostluğu engelleyen bütün kötü özellikler cennetin dışında kalacaktır. Bunlar cennetin içinde olmayacak. Yani kimse kimseyle küs olması, dargın olması. Ya şöyle düşünelim. Cennette dünya hayatında olan bütün olumsuzlukların olmadığını düşünelim. Cennet öyle bir yer. Yani bütün dünya hayatındaki kötülüklerin, işte kin, nefret beslemek, düşmanlık, rekabet, işte birbirle çekişme, bunlar tamamen olmayan bir yer cennette. Çünkü bunlar dünya hayatına mahsus. Biz sınav dünyasında olduğumuz için bir sınav hayatındayız. Bu dünya hayatına mahsus bir şey. Bu iki olumlu ve olumsuzun bir arada olması. Hani bundan biz güzeli çekip sıyırabiliyorsak, işte o zaman bu dünyadaki sınavdan başarıyla geçiyoruz. İşte cennette de zaten cennete layık olan insan da dünyada bu sınavdan geçmiş oluyor. O yüzden cennette de bu kötü olumsuz şeylerle hiçbir şekilde karşılaşmıyor.
İnşallah.
Bir başka slide'de de gösterirsek, müminlerin kalplerindeki sevginin asıl kaynağı ise Allah'a olan derin sevgidir. Müminler Allah'ı çok severler ve hayatlarının her anında Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için ciddi bir çaba gösterirler. Ya burada da Allah'ın tüm insanları yoktan var etmiştir, biliyoruz ki. Ve insan hiç bir içlikken Allah'ın rahmeti sayesinde bir can sahibi bulmuştur. Ve Allah sevgisi de zaten insanlarda olması gereken bir şey.
İnşallah.
Kullarını bu dünyada barındıran, çeşit çeşit yiyecekler, meyveler sunan, bin bir türlü çiçekle, sevimli hayvanlarla bize zevk verecek manzaralar yaratan, güneşten suya, havadan vitaminlere kadar ihtiyacımız olan her şeyi kusursuzca var eden, uzay boşluğunda binlerce kilometre hızla yol alan dünyayı her an güvenlik içinde tutan, Rahman ve Rahim ve sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimizdir. Allah'ın üzerindeki nimetleri, onun her şeye güç yetiren ve tüm evrenin tek hakimi olduğunu, her şeyin en güzel ve en hayırlı şekilde yarattığını düşünen her müminin Allah'a olan sevgisi de daha da güçlenir tabii ki. Allah'ı seven ve Allah'tan korkan bir insan onun sınırları büyük bir şevk ve istekle korur. Allah'ın her emrini kusursuzca yerine getirmek için de büyük bir titizlik gösterir. Allah'ın hoşnutluğunu, sevgisini, rahmetini ve cennetini kazanmak için hayatının sonuna kadar bütün gücüyle çalışır. Zaten bu Allah sevgisi de böyle bir şey. Yani insanların Allah korkusu olması için de Allah'tan hani korku şey anlamında değil. Hani böyle korkmak işte Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak esas buradaki korkunun anlamı. Allah'ın bize vereceği güzelliklerin vermemesinden, Allah'a bize küstürmekten korkmak. Yani bize cennet hayatını yaşamak istiyoruz hepimiz güzel bir şekilde. Biz Allah'ın sevgisini kaybedersek bu cennet hayatını da kaybedeceğiz doğal olarak. Baş neden zaten Allah'ın sevgisini kaybetmemek. Ama bunlar da Allah'ın sevgisini kaybetmemek için Allah'a olan korkular zaten. Evet, yaşanan korkular. Bir başka slaytta da insanların bir kısmı Kur'an ahlakını bilmedikleri, Allah'a gerektiği gibi tanıyıp takdir edemedikleri için sevgiden ve dostluktan mahrum kalarak can yakan, yara azap içinde bir hayat sürmektedirler. Bu insanlar arasında en görkemli görünen hayatı yaşayanlar bile aslında gerçek mutluluğu ve huzuru bulamamaktadırlar. İmanı yaşamayan ve bu insanlar için sevgisiz, dostsuz ve yalnız yaşanan bir hayatın hiçbir anı zevkli ve güzel değildir. Allah sevgisizliği iman etmeyenlere dünyada ve ahirette nankörlüklerinin ve iman etmemelerinin bir karşılığı olarak vermektedir. Bu insanlar ne gerçek anlamda severler ne de sevilirler. Allah'a ortak koşarak yaşadıkları sevgi ise gerçek sevgi değildir. Ve onlara daima karamsarlık, mutsuzluk ve acı getirir. Gerçekten de görüyoruz hani bir insan ne kadar zengin de olursa olsun. Yani diyelim ki dünyanın yarısının sahibi. Hani böyle bir şey olmaz da diyelim böyle bir şey var. Ama bu insan mutlu değil. Neden? Çünkü bir sevgisi yok, bir seveni yok, bir sevdiği yok. Bunlar işte hayatta tad alamamanın nedenleri. Yani her şeyin bir amacı vardır. Bir şey almak istersiniz, dersiniz ki ben bunu alacağım, alırsınız. Ama bunu sevdiğiniz biriyle paylaşmadıktan sonra bunu almanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü en güzel şeyi bile alsanız, en çok istediğiniz şeye bile sahip olsanız, bu sizin zevk vermesi. Yani bundan doyumunuz bir haftadır, bir gündür, iki gündür. Yani en güzel evi alırsınız, bir hafta sonra artık o ev size en güzel gibi gelmez. Sizin kendi yerinizdir. Ama bunun için de sevdiklerinizle güzel bir şekilde hayatı paylaşıyorsanız severek, işte esas güzellik budur. Yani çok fazla zengin olmak demek hayatın bütün güzelliklerini görüyorsun ve bütün sevgisi sende demek değildir. İşte bunun farkına varmak, insanların sevgisinin birbirini sevmenin farkına varması da en güzel şeylerden bir tanesi. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi yalnızlık ve dostluk da cehenneme aittir. Bunu da az önce söyledik. Hani Allah'ın en büyük şeyi de cennet ne kadar güzelse cehennem de buna oranla aynı oranda daha kötü olacaktır diye yalnızlık ve dostsuzluk çekecek oradaki insanlar. Bir ayette de şöyle bildiriyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü o büyük olan Allah'a iman etmiyordu. Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı. Bundan dolayı bugün kendisine hiçbir sıcak dost yoktur. Hakka suresi 33 ve 35. ayetlerde Allah bildiriyor zaten cehennemde. İnsanların hani bir neden vardır diyoruz ya, dünya hayatı da işte bizim nedenimiz, sonuç olarak da cennet ya da cehennemi yaşamamız olacak. İşte buna göre de dünyada bilir, bu dünyadaki hayatımızı buna göre yaşayıp Allah'ın istediklerini yaparsak, onun sevgisini kaybetmeden, onun bize olan sevgisini hiçbir şekilde yitirmeden yaşarsak, ona göre davranırsak da hayatımızın sonucunda da sonrasında da, yani gerçek hayatımızda, ahir hayatımızda da daha bir mutlu bir şekilde, daha huzurlu ve güzel bir şekilde bütün güzelliklerle yaşayacağız inşallah.
İnşallah. Tabii sevgi muhteşem bir şey. Allah'ın büyük nimeti. Hocamızın da sevgiyle ilgili açıklamaları oluyor sık sık. Onlardan örnek verelim inşallah. Allah sevgisiyle gidilen her yolun güzel olduğunu söylemişti hocamız. Şöyle diyor: her şeye karşı sabırlı olmanın anlamı nedir? Ya Rabbi diyorsun, ben seni çok seviyorum. Ama bunu da göstermek gerekiyor. Her ne olursa olsun sana olan aşkımı, sevgimi, muhabbetimi asla bırakmam. Daha şiddetli olsa gene bırakmam. Daha da şiddetli olsa gene bırakmam, değil mi? Canımı alsalar, malımı alsalar, vücudumu parçalasalar gene bırakmam diyorsun. Bu nedir? Deli aşık demektir demişti hocamız. İşte Allah bunu istiyor. Aşk olmadıktan sonra ne dünyanın anlamı vardır, ne cennetin anlamı olur. Evet. Hiçbir yerin anlamı kalmaz, Allah esirgesin. Aşığın gittiği her yer ona zevkli ve güzeldir. Yoksa cennete gider adam, cennet köşküdür, sıkıntıdan değil mi perişan olabilir, Allah göstermesin. Bu dünyadaki insanı götürüp koysa cennete, eğer bu kafayla, bu mantıkla gitse, bizim bildiğimiz klasik o hırsla, orada da anormallik yapacaktır, orada da zulüm yapmaya kalkacaktır, orada da insanları tersleyecektir, acı verecektir. Cennet bir nevi cehenneme dönüşür o zaman, haşa, değil mi demişti hocamız. İnsanlara azap verir, Allah aşkıyla cennet çok güzel. Allah'a karşı tutkuyla çok güzel. Cenneti güzelleştiren odur. Yoksa yani evle, binayla, etle, kemikle insan mutlu olmaz. Allah aşkıyla mutlu olur insan. O yüzden insanlar bir türlü mutlu olamıyor demişti hocamız Adıyaman Asu TV'de. İnşallah. Yine hocamızın bir diğer açıklaması maşallah çok güzel, hikmetli. Mümin Allah'ın imtihanından sevinç duyar demişti. Yani çok samimi olmak, Allah'ı çok sevmek, Allah'tan çok korkmak, çok güçlü bir imana sahip olmak, Allah'ın imtihanından iftihar etmek. Yani Allah tabii imtihan ortamı olarak yaratıyor dünyayı. Allah'ın imtihanından iftihar etmek. Allah imtihan ettiğinde sevinç duymak, hep kolaylık aramamak. En zorların arasındadır sevaplar, en çetin yerlerin içindedir sevaplar. Müslüman çetin ortamlardan, zorluklardan yılmayacak. Bilakis rahmet olarak görecek. İnşallah bir zorluk geldiği zaman başına bunu bir rahmet olarak görecek. Eğer ondan kaçınırsa imtihandan kaçınıyor demektir. Aşık Allah'a olan aşkını zorluklar içerisinde göstertir. Kolay içinde herkes yapar inşallah.
İnşallah.
Allah sevgisinin ölçüsü de Allah aşkının asıl zorluklar içerisinde yani göstertiyor inşallah. Ama insan mesela Allah'a olan aşkını işte ne olursa olsun sana olan aşkımı, sevgimi, muhabbetimi asla bırakmam diyor hocamız. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam, daha da şiddetli olsa yine bırakmam. Hayatım, canım, malım, vücudun parçasıları yine bırakmam inşallah.
Çünkü şey değil yani sevgi işte Allah insanların içine verdiği için sevgi maddesel olan bir şey değil. Yani en güzel ev mesela hocamın da söylediği gibi hani en güzel ev de olsa, en güzel araba da olsa, en güzel hayat şartları da olsa sevgi maddesel olan bir şey değil. İnsanların manevi yani Allah'ın insanlara verdiği büyük bir nimet sevgi. İçinde olan bir şey çünkü. Hani servetle sahip olunacak bir şey de değil. Yani bugün manava gidip de bana bir kilo sevgi ver diyemiyorsunuz. Çünkü insanların içinde olan, içinden gelişen bir şey, madde değil. İşte bu da çok güzel bir nimet. Bunun farkındaysanız eğer zaten hayatın tadını alabiliyorsunuz. Yani bunun için çok fazla bir şeye sahip olmanız gerekmiyor. Zaten içinizde sevgi varsa her şeyden daha fazla, yaptığınız her şey size daha çok keyif veriyor. Oturduğunuz sohbet, yediğiniz yemek, yani her şeyin daha çok zaten sevgili olduğu zaman da bereketi de artıyor. Yani bu tabii. Bu şekilde de daha güzel oluyor. Yani yoksula yardım ediyorsanız siz ya da bir zor durumda insana yardım ediyorsanız yani sevgiyle, Allah sevgisiyle bunu yapıyorsanız siz bunun karşısında da ekmeğini çok güzel bir şekilde zaten Allah verecektir insanlara. Yani bunun bereketini görüyoruz zaten insanlarda yaşandığı zaman da. Yani yaşanan gerçekler zaten.
Zaten yani dünyada hiçbir şey yani öyle meftun olacak bir şey değil ki. Çünkü her şey yok oluyor.
Evet.
Yani bir kere Cenab-ı Allah ayette buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım. Yeryüzündeki her şey yok olucudur. Yalnızca Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Yani evet. Sadece Allah sonsuzdur diyor. Mesela dünyada mesela 150 yıl önce olan insanlardan hiç kimse yok ortada. Tabii. Sonuçta gidip baktığımızda şunu görüyoruz. Bir kuru kafa, 6 tane kemik.
Evet.
O da toprağın altında duruyor
zaten şeyden.
Şimdi yani ne bir insana ne dünyadaki herhangi bir şeye insan kendini bağlayacak kadar, benliğini verecek kadar hiçbir şeye bağlanması çok mantıksız ve yanlış ve zaten yok olan bir şey o. İnsan ancak sonsuz olan ve daima olacak olan ve sürekli bir bağlı kalacağı ve kendini tatmin edecek bir şeye sevgisini, kalbini yöneltir.
Evet.
Kim ne olursa olsun onun biteceğini bildikten sonra senin ondan almayı hedeflediğin haz, onun yok olduğunu düşündüğünde, zaten elbet bir gün yok olacağını düşündüğünde bütün o nefsani hazı ortadan kaldırır. Hatta belki onu zahiren şeye yani böyle hüzne dönüştürebilir. Evet. Söylemek doğruysa eğer kelimeyi. Yani onun için anlamsızlaşır. Hatta onun vereceği acı daha çok olur. Acı daha uygun belki. Çünkü kaybedeceği
evet.
Sonuçta bir şey olmuş oluyor. Anladın mı? O kaybedeceği ve yok olacak olan bir şeye gönül bağlanmaz, meftun olunmaz. Onun için bir yaşam sürülmez. Onun için bir emel düşünülmez. Ancak sonsuz şükredin olan yani. Rabbimize, Allah'a o duyulursa insan rahat, huzur, nefs. Çünkü Allah buluyor, ayette buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sınırım. Allah, kalpler ancak Allah'ı anmakla felah bulur diyor. Evet, tasmin yaşam bulur diyor. Yani biz ancak Allah'la kalbimiz, her şeyi Allah sevgisiyle sevdiğimizde ve Allah için yaptığımızda, çünkü o sonsuz ve bize sonsuzluğu verecek olan ve başlatmış olan da şimdi ve bütün o nimetleri verecek olan da o bizi tatmin ediyor ancak. Diğerlerinin hiçbiri tatmin etmez. Evet. Allah'ın izniyle.
Geçici zaten hani heves oluyor sadece belli bir süre. Ondan sonra gidiyor. Zaten hani bunlar bir sadece insanın amacı olamaz. Yani yaşam amacı olamaz. Sadece bir araç olabilir bu şeyler. Hani insana baktığın zaman sadece hani bunu demiyoruz tabii ki. Hani zengin insan, sevgisiz insan o anlamda söylemiyoruz tabii ki ama hani bu bu nimetlere sadece Allah'ın verdiği bu nimetlere. Çünkü zenginliği veren de insanlara Allah'tır. O da bir sınavdır.
Tabii.
Fakirliği veren de Allah'tır. O da ayrı bir sınavdır. Şimdi insanlara bu zenginliği veriyorsa da insan hani bunun için yaşamamalı, bunu emel yapmamalı, hayatın amacı yapmamalı ama şükretmesini de bilmeli. Yani Allah'ın verdiğini bilip ona şükretmekle, onu yaşamakla zaten o zaman zaten Allah sevgisine gerçekten dönmüş oluyor. O zaman her şeyden tad almasını, zevk almasını biliyor insan.
Tabii.
Yaşadığı hayattan da.
İnşallah. Hocam da çok güzel bir örnek vermişti. Mesela demişti Allah kendisi için de söylemişti. Beni cehenneme de koysa demişti. Cehennemin sokaklarında yine Allah Allah diye Allah aşkıyla bağırarak gezerim demişti inşallah. Ama tabii yani müminler için bir örnek olarak inşallah böyle. Ama böyle birini de yani mesela böyle düşünen birinde Allah tabii cehenneme koymaz inşallah. Ama Allah'a sevgisinin bir sınırı yok. Yani aşkının bir sınırı yok. Yani en zor ortam bakın yani dünyadaki zorluklar var. Cehennem dünyadaki zorlukların hiçbirine benzemeyen bir ortam. Yine Allah aşkıyla orada yanıp tutuşan bir Müslüman, bir mümin, işte kamil iman, şirksiz iman, en yani katıksız samimi iman böyle oluyor inşallah. Yani kolaylık aramayan, zorluk ortamında daha da hoşuna gider inşallah. Allah'a ne olursa olsun sevgiyle bağlı, aşkla bağlı olan inşallah Müslüman en makbul yani en güzel iman bu şekilde oluyor inşallah.
Ya bütün insanlara Allah cehennemi gösteriyor. Ayet-i kerimede var. Yani o cehennemin etrafında toplarız diyor insanları cehennemi. Sonra takva sahiplerini kurtarırız diyor Cenab-ı Allah ayette. Yani her insan
görecek
Müslüman, mümin, yani bütün insanlar herkes cehennemi bir görüyor. Allah göstertiyor. Abi hocamız anlatmıştı. Kıyas oluyor cehennemi görünce. Cennetin kıymetini daha iyi anlıyor insan. Ve başka böyle televizyon gibi bir görüntüde de cehennem ortamını cennettekilere gösterecek Allah alem demişti Cenab-ı Allah. Nasıl biz televizyonda görüyoruz mesela değil mi? Mesela şu an televizyonda hapishane görüntüleri görebiliyoruz.
Savaş görüntüleri
tabii,
görebiliyoruz.
Yani her şeyi görüyoruz. Daha çok şükrediyoruz bulunduğumuz ortama. O şekilde bir şekilde Allah herhalde Allah alem, Allah en iyisini bilendir. Hocamız söylemişti. Cehennemdekileri gösteriyor Allah cennettekileri. Fakat cehennemi herkesin birebir yakından görüyor olması tabii çok önemli bir his yani. O şeyi tatması, görmesi.
Evet.
Çünkü Allah hiçbir insanın kendi özelliğinden kaynaklanan bir şey değildir cennetin nasip. Ancak Allah lütfeder, nasip eder de olur. Yoksa hak etmesi diye bir şey.
Tabii.
Çünkü insanlar aciz, hatalı ve yeryüzünde kimse kalmazdı diyor. Anında ben hatalara karşılık verseydim diyor Cenab-ı Allah. Mealen söylüyorum. Allah'ın sonsuz merhametinden, Allah'ın sonsuz lütfundan kaynaklanan bir nasip oluyor cennet. Allah verdiği için, Allah nasip ettiği için Allah'ın izniyle oluyor. Allah hepimize inşallah nasip etsin.
Evet. İnşallah.
Allah sonsuz merhamet sahibi. Kur'an'da da Allah şeytanı Allah'sın. Eğer iman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın diyor. Yani Allah azap vermek istemiyor insana inşallah. Tabii. Azap vermek istemez. Sonsuz merhamet sahibi Allah. Sonsuz şefkat sahibi. İnsanın yani sadece samimi olmasını istiyor. Her şeyin Allah'ın yaptığını bilmesi. Evet.
Onu sevmesi.
Evet. Yani güzel bir davranışta bulunduğu zaman insan bu da Allah'tan.
Evet.
Hata yaptığı zaman o da Allah'tan inşallah.
İnşallah.
Hataya da ve hatada diyecek ki yani bu benden kaynaklandı, ümitsizliğe düşecek, haşa. Yeyse kapılacak ya da bir yani bir başarı elde ettirdiği zaman da Allah onu da sahiplenmeyecek. Yani ne şımaracak ne üzülecek böyle inşallah. Katıksız Allah'a imanla çok samimi yani çok aciz insan. Bütün her şeyin Allah'tan kaynaklandığını ki görüyoruz yani bütün canlıları inceliyoruz mesela. Bütün özelliklerini yaratan Allah. O canlı Allah'ın dilemesi dışında ne uçabiliyor, ne yüzebiliyor, ne kanadının bir tüyüne hakim, ne bir şeye hakim. İnsan da böyle.
Tabii hiçbir şeyimiz hakim olamaz.
Ne bir kelime olamaz, konuşmaya muktedir, ne kalbini bir kere attırmaya, ne bir tek bir nefes almaya, ne bir kere duymaya. Hepsi Allah'tan, Allah tarafından anan yaratılıyor. İnsan yaratılıyor çünkü anan. Yani insanın ruhu Allah tarafından, Allah'ın kendi ruhundan üflemiş inşallah. Bilinç vermiş insana. Değil mi? Bütün nimetleri, algılarını yaratıyor. Çok detaylı. Mesela Allah'ın ilgisi demişti hocamız inşallah. Allah'ın çok ilgisi var insana. Hep detaylı, muhteşem bir yaratılış var.
Evet.
Etrafta güzellikler, mesela bakıyorsunuz işte mobilyalar, kıyafetler, değil mi?
Hep insanlar için.
Sokağa çıkıyoruz, arabalar, rengarenk böyle insanlar yürüyor sokakta. Mesela bir markete giriyorsunuz bir yere, bir şeye. Böyle renkli, güzel, kutulanmış her şey böyle göze uygun, estetik bir şekilde parfümler oluyor. İşte başka yiyecek maddeleri, rengarenk yiyecekler mesela çilekler, karpuzlar, portakallar, muzlar. Kokuları ayrı ayrı tek tek yaratılmış. Evet. Çiçekler görüyoruz, kuşlar görüyoruz. Böyle çok detaylı bir yaratılış var. Allah'ın ilgisi inşallah.
Evet, insanları böyle zaten Allah insanları insanlara özel de yaratmış. Doğadaki bakıyoruz mesela çoğu şeylere. Hayvanları da yaratmış ama bakıyoruz mesela hayvanlardan hep insanlar faydalanıyor. Yani hayvanların gücünden faydalanıyoruz. Hayvanların etinden, sütünden faydalanıyorsunuz. Hayvanların dışkısından faydalanıyorsunuz. Yani baktığınız zaman da canlıların bütün şeylerinden sonuçta neticede insanlar faydalanıyor. Bitkilerden aynı şekilde insanlar faydalanıyor. Bu da işte Allah'ın insanları hani nasıl söyleyeyim, insanları aslında çok sevmesinden dolayı, yani Allah'ın insanları ruhundan üflemesinden dolayı kaynaklanıyor. Doğadaki her şey, yarattığı her şeyde insanların faydasına bir şeyler var baktığımızda. İşte biz de bunların farkına varmamız gerekiyor baktığımız zaman. Yani bu doğadaki her şeyin Allah'ın insanlar için yarattığını, biz de bunu bilerek bunu ona göre davranmamız gerektiğini, yani hiçbir şeyi biz yaptık diye övünmemiz gerektiğini, her şeyin Allah'ın yarattığını bilip farkına varmamızı istiyor Allah da.
Tabii.
Bize en büyük şeyi vermiş zaten, düşünme kabiliyetini vermiş. Hiçbir canlıda böyle bir yetenek yok. En büyük yetenek insanoğluna verilmiş, düşünme gibi, algılama gibi, algıladığını anlatabilme gibi. Bunu vermiş bize insanlara. Evet, bunun farkına varmak gerekiyor.
Tabii. İnşallah. Ahir zamanda şimdi Allah'ın izniyle insanlar, mesela biz nasıl bunun farkına vardık değil mi? Belli bir şeyden sonra hocamız vesile oldu bize. İnşallah. Allah razı olsun. Çünkü insan şimdi gafletteyken, cahiliyede ve gafletteyken gördüğü şeyin ne olduğunu anlayamaz bir halde oluyor. Yani deccaliyet insanın beynini, aklını, kalbini o kadar etkilemiş, böyle toz toprak kaplatmış ki daha gördüğün şeyin ne olduğunu farkına varamıyorsun. Bak vaziyete, yani sen daha algı kapanmış yani böyle. Bir şey görüyorsun, yani önümüzde çiçek var. Ya şahane, yani müthiş altın oran rengi topraktan fışkırmış. Böyle insan yani üstünde 10 saniye düşünse hemen anlıyor Allah'ın sonsuz gücünü, kuvvetini. Bunu anlayamaz hale gelmiş insan. Evet. Bak düşün yani deccaliyetin etkisiyle. Yani algı kapalı, algı, muhakeme gücü kapalı. Ama şimdi mesela hocamız mesela bize hemen bak mesela vesile oldu, Allah razı olsun. Bak o çiçeğe işte topraktan çıkması, suyun gitmesi, estetiği, kokusu böyle... Hemen gösterdiğince ha evet, hemen anlamaya başladık mesela, Allah razı olsun. Mesela algılarımız açılmaya başladı. Allah'ın farkına varıp Allah'ın gücünün sonsuzluğunu, müthiş merhametini, sonsuz merhametini, adaletini, nimetlerini böyle açıldıkça, tozu toprağa attıkça beynimiz açılmaya başladı. Evet. Kalbimiz temizlenmeye başladı. Allah ona arınma diyor Allah. Elhamdülillah. Vesile oldu mesela hocamız. Bir yol göstericinin olması Cenab-ı Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Çünkü kitap, Kur'an hem yol göstericimiz ama onu bir insan hayata aksettirip hem kendi kişiliğinde hem toplumda hem de anlatarak, ki Allah o peygamberleri yaratıyor, onlara kitabı indiriyor. Öyle vesile oluyor, bir insan vesile oluyor Allah'ın izniyle. Şimdi ahir zamandayız. Ahir zamanda da Allah Hazreti Mehdi'yi göndereceğini söylüyor Peygamber Efendimiz aracılığıyla ve bu mesela yol göstericiliği, insanların hidayetine vesile olmayı, Kur'an'ın en iyi açıklamasını yapmayı, Peygamber Efendimiz'in en iyi örnek olmasını ve insanların hidayete vesile olmasını Allah Hazreti Mehdi ile inşallah bu dönemde yapacağını bize müjdelemiş Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle sallallahu aleyhi ve sellem.
İnşallah.
Her gün birer böyle birkaç alametini anlatıyoruz. 150'den fazla alameti belirmiş durumda Hazreti Mehdi dünyada Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah Hazreti İsa da öyle diyor hocamız. Onun da alametleri o şekilde belirmiş. Birçok alameti var.
Evet, birçok alametini her gün söylüyoruz. Allah peygamberimize olacak olayları önceden göstermiş. Peygamberimiz de ashabına anlatıyor olacak olayları ve onların sayesinde de 1400 yıla kadar, 1400. yıla kadar da
korunuyor Allah sayesinde İnşallah. Bu olacak olaylarda. Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak ayrı zamanda ömürlerin uzatılması diyoruz. Ayrı zamanın alametleri ömürlerin uzaması. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önceden ayrı zamanda insanların ömürlerinin uzayacağına dikkat çekmiştir. Onun Hazreti Mehdi'nin zamanında ömürler uzayacak. Ömürlerin uzaması onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın da uzun ömürlü olmasını gerektirir. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın zamanında ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek. Suyuti?
O şeyde evet. Sayfasını diyoruz.
Evet. O da
kıyamet
şey,
alametlerinde.
Alamet, evet. İnsan ömrü 21 yıl uzadı, ömrümüz uzadı diye gazete küpürlerinde görüyoruz. Evet. Türkiye'de ortalama ömür artık 72'ye çıktı. Eskiden 60-65 iken 10 yıl daha uzadı ömürler insanların. Türk halkının ömrü uzuyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ömürlerin uzayacağı söyleniyor evet, hadislerde.
İnşallah.
İnşallah.
O da tam anlamıyla oluyor maşallah. Maşallah. Yani hakikaten gerçekten. Hiç olmadığı gibi tarihte ki 19. yüzyılda baktığımız zaman ölüm yaşı bayağı kısa. 40-50 evet, yaşlar evet. arasında. 19-20. Yüzyılın başlarında. Evet. Birdenbire uzadı hakikaten ömürler. Uzamaya başladı. Ayrı zamanda gerçekleşti bu da inşallah. Evet. Ve gittikçe de uzuyor maşallah. Evet, maşallah.
Allah'a emanet. Herhalde çok özür dilerim sözünü kestim. Yani tam Mehdiyet'in ve altın çağın hakim olduğu dönemde bu daha çok kendini evet. gösterecek evet. olan bir şey.
İnşallah.
Allah'a emanet. Çünkü mesela şimdi sıhhatsiz şeyler var. Yani Hazreti Mehdi insanlara çok düşkün, şefkatli. Yani beslenme alışkanlıkları, çevre şartlarının temizlikten tutun, her şeye kadar insanın için en iyi şartların oluşmasına vesile olacaktır. Yani gıdaya kadar yani çok önemli bir şeydir. Çünkü mesela son beslenme şeyinde o fast food dediğimiz hızlı evet. beslenmelerde kolesterol artması, sağlıkların bozulması,
yani birçok
şeyi de getiriyor.
Ama artık her şeyde hormon.
Yine her şey olur. O ayrı mesele ama tavsiye olması. Evet. Bir de Allah'ın tabii bereket vermesi. Yani o dönemde insanlar kalplerini yüzlerini Allah'a döndürünce
İnşallah.
Allah'ın da bir bereket vermesi Mehdi vesilesiyle Allah'ınca daha da önümüzdeki zamanlarda daha çok gözü
zaten çekiyor. Böyle bir dönemdeyiz. Hani bunu da sürekli aktarıyoruz yani. Sadece mesela burada bahsedildi. Hani bu sosyal bir olay. Evet. İnsanların ömürlerinin uzaması. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da geliş alametlerinde böyle sosyal olaylar, ekonomik olaylar, hani krizlerin yaşanacağı, doğal olaylar, depremlerin, sellerin hani görüyoruz şu anda da yaşıyoruz. Sürekli bir yerlerde depremler oluyor, seller oluyor, fırtınalar oluyor. Bu doğal olaylar işte.
Savaşlar oluyor.
Savaşların olması. Bunlar hep doğal, sosyal, ekonomik bütün olaylarla ilgili Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametleri var. 150'ye yakını gerçekleşti zaten sürekli söylüyoruz. Bunlar işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi. İşte bunlar başka neler vardı mesela? İşte söylüyoruz sürekli Hazreti Mehdi Aleyhisselam geleceği zaman insanların Hazreti Mehdi'nin gelmeyeceğini düşünmesi. İşte evet. umutsuzluk olması. Hani bu olaylardan hep bahsediliyor bir. Yani 1400 sene önce Peygamberimiz bize bunları bildirmiş zaten. Allah'ın istemesiyle, dilemesiyle evet. Peygamber Efendimiz bizlere iletmiş. Bunların gerçekleşmesi işte bizim bu dönemde olduğumuzu gösteriyor. Yani bütün kötülüklerin, bütün olumsuzlukların bu dönemde biteceğini göreceğiz inşallah hep beraber. Yani evet. Güzel bir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanımızın kıymeti de bilmemiz gerekiyor. Çok güzel bir dönemdeyiz.
Güzel sevgi evet. hakim olacak. Hocamızın da Allah Sevgisi isimli kitabı var inşallah. Bunu da harunyahya.org'dan ücretsiz olarak indirebilirler veya temin edebilirler, satın alabilirler inşallah. Allah'a olan sevginin nasıl olması gerektiği inşallah. Kur'an'a dayalı olarak, hadislere dayalı olarak, sünnete dayalı olarak inşallah.
İnşallah.
Çok önemli. Yani Allah'ı çok seven her şeyi seviyor. Sevgi dolu oluyor, evet. merhamet dolu oluyor, şefkat dolu oluyor inşallah. Bunu Hı. peygamberlerde görüyoruz. Peygamberimizde görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve Hazreti Mehdi'de çok tecelli ediyor.
Evet.
Hadislerde bildiriyor Peygamberimiz zaten. İnşallah ne kadar Allah'ı sevdiğini, Allah korkusunu hatta gerges kuşunun titremesi gibi Allah'tan titrer diyor. Ahlakını çok övüyor Hazreti Mehdi'nin inşallah. Ah diyor, onu ne kadar çok görmek isterdim diyor Peygamberimiz. Evet. Hazreti Mehdi'nin talebeleri de çok övülüyor. Onların da dün hatta Altı Hocam'la birlikte evvelsi gün okumuştuk hadisleri. demir gibi diyor kalpleri diyor. Bensleri çelik gibi diye geçiyor inşallah. Yani çok imanlı. Hiçbir şeyden çekinmeyen, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan inşallah. Nereye gitseler zafer kazanırlar diyor Peygamber Efendimiz. İnşallah. Çok imanlı olduklarını bildiriyor. Özelliklerini anlatmış. Gündüz aslandırlar diyor. Yani Allah yolunda fikren mücadele eden. Geceleri de abiddirler diyor. İbadetle, Allah'ı anmakla vakit geçiren inşallah. Hiç boş vakit geçirmeyen. Ne öncekiler diyor, ne sonrakiler diyor, fedakarlıkta onlara yetişemezler diyor inşallah. Evet. Allah da Hazreti Mehdi vesile ediyor tabii. Onun Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış Hazreti Mehdi. Talebeleri de Hazreti Mehdi'nin ahlakıyla inşallah. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklandıklarını anlıyoruz inşallah. Şimdi. Ama münafıklar da gittikten sonra diyor Peygamberimiz. Yani bütün sahtekarlar elenip ayrıldıktan sonra en saf imanlı olanlar, demir gibi kalbi olanların kaldığını bildiriyor inşallah. Evet. Tabii iman da oluyor yani sevgi. Bu çok önemli. Biraz önce de yani hem hocam sen de anlattın inşallah. Gördük hocamızın açıklamalarında. Allah aşkı ne kadar yüksek olursa, ne kadar fazla olursa o kadar sevgi dolu, merhamet dolu oluyor bir insan. Evet. Ne kadar aksi olursa o da zorbalık, saygısızlık, Kur'an'da bu özellikler sayılıyor. Kulağı kesik, zorba, laf getirip götüren diyor, arkadan çekiştiren, kaş göz oynatan Allah özelliklerini saymış. Hakikaten Allah'tan korkmadığı zaman insan, Allah'ı sevmediği zaman bu özelliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Darwinizm bunu getiriyor zaten.
Evet.
Herkesi hayvan gibi gören, kendini de hayvan gibi görüyor, herkes de hayvan gibi görüyor. Ben diyor ezeyim diyor öbürünü diyor. Ki güçlü olan ayakta kalır.
Evet. İnsansın, böyle bir şey yok zaten. İnsanoğlunda böyle bir şey, doğasında insanoğlunun böyle bir şeysi yok. Yani mesela hayvanların doğasında var. Hani bazı canlılar birbirlerinden beslendikleri için oluyor ama insanlar var olduğu günden beri hani bir çekişme yok. İnsanların sadece verdiği savaşlar, hani tarihte baktığımız zaman peygamberlerimizin de verdiği savaşlar tamamen iman için verdikleri savaş. Yani hiçbir yere hüküm sürmek ya da ben buranın lideri olayım diye değil. Tamamen kendini savunma amaçlı zaten verdiği savaşlardı. İşte burada da zaten hani insanların da hayatlarında, yani olduğu yerde güzelce yaşamak varken, yani biz şimdi yan tarafımızı alsak ne olur, almasak ne olur? Zaten biz burada şu anda güzel yaşıyorsak, biz başka yerlerle savaş açsak, insan öldürsek bu kötülükten başka bir şey değil. Yani bunun bir amacı olamaz. İnsanlar amacı Allah sevgisiyle güzel bir şekilde yaşamaktır. Biz bunu savaşla insanları, yani şöyle söyleyeyim, bir insan sevgisi kaybederek Allah sevgisi kazanılmaz. Siz orada insanları yok ederek, insanları öldürerek, onları katlederek Allah'ın sevgisini o şekilde kazanamazsınız. Bulunduğunuz ortamda güzel bir şekilde yaşayabiliyorsanız, eğer bunu güzel bir şekilde sürdürebiliyorsanız, güzel olan budur. Allah'ın sevgisini kazanmak budur. Yoksa savaştın işte ya da insanlara kötülük yaptın, kötülük düşündün. Bunun hiçbir şekilde, zaten hani Allah tabii ki en iyisini bilir. Affı yok zaten Allah katında. Güzel bir şekilde yaşamak varken neden insanlar birbirleriyle savaşsınlar, birbirlerine kötülük yapsınlar? Gerek yok yani.
Bir an önce söyledim yani, insanların canlarını en çok yakan konu. Herkesin canını yakar bu. Yani sevmemek, sevgisizlik,
yalnızlık,
sevilmemek, evet, yalnızlık, dostsuzluk muazzam can yakıcı bir şey. İnsanın fıtratına aykırı. Yani niye yaşasın ki insanlar bunu?
Konuşacak kimsenin olmadığını düşünelim değil mi hocam, evet, yani?
Tabii yani bütün dünyada hani mutsuz. Hocamız anlatıyor hep, sokağa çıkıyorum demişti. Herkes gergin, korku ifadesi var yüzünde, tedirgin. Kimseye yaklaşıp hani selam veremiyorsun, hemen geri sıçrıyor. Acaba bana ne yapacak şimdi? Ne isteyecek?
Korku var insanlarda, evet.
Muazzam bir korku, gerginlik. Bu çok can yakıcı. Onun için hastalıklar meydana geliyor. Yani çağın hastalığı stres dedikleri. Bu evet, işte imansızlıktan kaynaklanan.
Güvensizlik stres, var çünkü. Kimseye güvenmediği için iş ortamında adam çalışıyor. Güvenmiyor. Acaba benim arkamdan vurur mu ortağım diyor. Bana acaba diyor kötülük yapar mı? İşte beni dolandırır mı? Bu korkuyla yaşıyor. Stresi tetikliyor da. Stres de diğer hastalıklara neden oluyor. İşte çağımızda da hocamın da dediği gibi hep hastalıklar bu yüzden dolayı oluyor insanlarda. İnşallah. Hani doktorlar hep, hocam siz de mesela söylüyorsunuz hastalarınıza, hani moral diyorsunuz mesela, stresten uzak diyorsunuz hastalıktan kurtulmak için ya da ona savunmak için. İşte burada da insanlarda bu dönemde bu yaşandığı için sevgisizlikten korku, işte yalnızlıktan, dostsuzluktan korku ve hayatın daha doğrusu ileriye doğru bir korkusu olduğu için gelecek kaygısı olduğu için insanlarda bunu da ister istemez içinde barındırıyor. Stresli yaşıyor. Bu da bu çağımızda da zaten bu hastalıkların artmasının en büyük nedeni de bu. Yani baktığımız zaman stres bütün hastalıkların nedeni. Hani moralsizlik ve stresten kaynaklanıyor. Bu dönemde de işte sevgisizlik olmadığı için, insanların Allah sevgisi ve insanlara olan sevgisi olmadığı için zaten bu hastalıklara daha çok yakalandığını
evet.
görüyoruz.
Evet. Fakat hayret bir şey var. Hazreti Mehdi bunu teklif ediyor insanlara. Yani sevgiyi, Allah sevgisini, mutluluğu, altın çağı, bütün savaşların, zorbalığın, kan dökmenin kalkmasını. Fakat hadislerden görüyoruz. Hazreti Mehdi bu teklifle geliyor. Yani çok büyük bir çoğunluk karşı çıkıyor buna.
Evet, istemiyorlar.
Yani hayret bir şekilde. Yani mutsuzluk hakim dünyaya. Ahir zamanın özelliği bu. Hakikaten şimdi öyle. Her yerde Müslümanlar eziliyor. Dünya çapında savaşlar var, zorbalık var. Mutsuzluk var yani çok açık bir şekilde. Herkesin canı yanıyor. Hazreti Mehdi bu teklifle geliyor. Yani tek ilah olarak Allah'a ibadet edin diyor. Sevgi olsun diyor. Adalet olsun diyor. Ya bitsin diyor savaşlar. Kan dökme kalksın. Ama insanlar buna karşı çıkıyorlar. Yani onun için zaten açıklamıştı hocamız hadiste. Talebelerin sayısı 313 olarak geçiyor. Çok az kişi yani evet. başlangıçta iman yani o şekilde birlikte oluyorlar, iman ediyorlar Hazreti Mehdi ile birlikte.
30-40 yıl boyunca. Evet,
30-40 yıl boyunca.
Zaten öyle geçiyor.
Ya buna karşı çıkılır mı? Ya adamın biri çok kötü bir ortamda yaşıyor. Berbat bir ortam böyle. Hiçbir şeyi yok. Tedirgin, yalnız, sevgisiz, dostsuz. Ya diyorsun gel sevgi var, güzellik var, dostluk var, Allah var her şeyden önemlisi. Yani Allah'la yaşamak güzel. Her şey Allah'la güzeldir. Saray ortamına çağırıyorsun. Yok diyor yok ben diyor, istemiyorum onu diyor başlangıçta. Ama sonradan herkes yani hadislerde bildiriyor Peygamber Efendimiz. Herkes diyor onun sevgisinden içecek diyor. Yani çok sevecekler dünya çapında. Ah diyecekler niye daha önce yani bu İslam'ın hakim olması için Türk İslam Birliği'nin kurulması için inşallah darbe güzel ahlakın hakim olması için çabalamadık diyecekler inşallah.
Zaten hocamın da dediği gibi hani işte aslında insanların bu şekilde yapması o da Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri. Eğer zaten insanlar bu şekilde herkes yani zaten Allah bize bildirmesinde Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerini de zaten söylüyor. İnsanların bu şekilde umutsuzlukla ve hani iyiye doğru geçememe süreci olacak. Bu da Hazreti Mehdi'nin çıkış alametiydi zaten. Hani onlardan evet, bir tanesi. Şöyle. Hazreti Mehdi ile beraber zaten mesela geçen programda da anlattık. Hani insanlar şu şekilde yanılmasınlar. Hazreti Mehdi dünyaya, Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya geldi. Her şey tamam anında bitti. Öyle değil zaten. Kur'an'da da Allah bildiriyor, peygamberimiz hadislerinde bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geleceği zaman uzun bir çalışma süreci olacak diyor. Yani bu dünyada evet. bu olayları yayması, işte insanlara bu sevgiyi anlatması, güzelliği anlatması, öğretmesi bir zaman alacak. Belli bir 30 yılı aşkın bir süre alacaktır deniyor. İşte bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanla bunları insanlara yavaş yavaş yani şey gibi düşünelim. Denize bir taş attığınız zaman daireler yavaş yavaş artar ya, halkalar yavaş yavaş büyür. Aynı bu şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam da ilk geldiği zamanda zaman içinde 30 yılı geçen bir çalışma sürecinde bunlara kavuşacak inşallah. Hep beraber biz de göreceğiz bunları.
Evet, Hazreti Mehdi'nin bir özelliği var. Demin yol göstericiliğinden bahsediyorduk. Şimdi Mehdi, bakın biz kendimizi örnek verdik ya demin. Yani bütün insanlar hep birisinden öğrenir. Dikkat evet. ederseniz doğru yolu ve dini. Yani bütün yollarda böyledir. Herkesin bir mürşidi vardır. Ondan öğrenmiştir dini. Yani dünyadaki herkes böyledir. Peygamberler hariç.
Evet.
Çünkü Cenab-ı Allah diyor Hazreti Musa'ya vahyediyor mesela şeytanın alırım. Ben seni ben seçtim diyor Cenab-ı Allah ve Allah'ın eğitimiyle eğitiliyor. Hazreti Musa'ya mesela dini öğreten olmuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Mehdi de yani o hadislerde geçiyor nübüvvet yolu ve velayet yolu iki yol vardır. Nübüvvet peygamberlik demek nebinin çoğulu. Bir peygamberlik yolu bir de velayet yolu veli. Yani kişiden kişiye öğrenilerek ondan geçen bir yol. Bizim öğrendiğimiz gibi mesela inşallah hocamızdan öğrendiğimiz gibi. Ama Mehdi peygamberler gibi Allah'ın eğitimiyle
evet.
eğitilen ve dini bir başka insandan öğrenmeyen, kimseden el almayan
evet.
yoldan geliyor.
Zaten
yani nübüvvet yolu o.
Medrese
yani,
eğitimi evet. almayacak diyor Peygamber Efendimiz gibi.
Evet, Halifetullah evet. diyor. Allah'ın halifesi ve çok önemli bir özelliktir. Çünkü dünyada yani milyarlarca insan var. Müslümanların hepsi böyledir. Bakın gidin, tek tek gidin. şu andaki en büyük Şeyh Hazretleri birçok güzel camianın başında, onlar da başka bir kendi mürşitlerinden el almış ve eğitilmiş oluyorlar. Hatta mücedditler de öyle. Bakın, Mehdi'nin en büyük müceddit olmasındaki bir unsur da budur. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni düşünelim. Kendisi müceddittir. Yani geçtiğimiz yüzyılın mücedditi. Çok büyük. Son 1000 yılın. Ama o da medrese eğitimi almıştır.
Evet.
Tamam mı? Başka kitaplar okumuştur. Ve kendini irşat eden hocaları olmuştur mesela. Bir yandan işte Kadiri, bir yandan Şazeri tarikatının, o yolların şeyinden geçmiş Bediüzzaman Hazretleri. Ve bir önceki müceddidi düşünelim, Mevlana Halit Hazretleri. O da öyle. O da Nakşibendi yolundan gelmiş. Onun da mürşidi olmuş ve bir eğiteni olmuş. Ama bakın, Mehdi işte bir eğiteni, dünyada bir mürşidi yok. Cenab-ı Allah'ın Rab sıfatıyla terbiye, evet, eden, eğiten sıfatıyla özel olarak, kendi halifesi olarak, kimseye bağlı olmadan, hiçbir yola bağlı olmadan, nübüvvet yolu, peygamberler gibi Allah'ın izniyle kendi dini Allah'ın dilemesiyle fark edip vicdanıyla, evet, kendi kendine, Allah'ın melek var tabi destekçi, Allah'ın izniyle, özel bir şahıs yani. Önemli bir özelliktir. Mesela dünya üstünde şu anda Mehdi dışında kimse yoktur böyle. Bakın, evet, tek Mehdi'dir yani Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Hadislerde de Mehdi'yi en iyi Mehdi anlatacak diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz söylüyor bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki Peygamberimiz, Hazreti Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Sünnete uyacak inşallah. Yalnız o, bakın Peygamberimiz diyor ki, yalnız o, Hazreti Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Evet. Yani Mehdi'yi anlatacak olan da en iyi şekilde anlatacak olanın da Mehdi olduğunu anlıyoruz, evet, inşallah.
İnşallah.
Bütün dünya çapında anlatacak. Mehdi ile müjdeleyecek. Ama başlangıçta da bu ilk herkes Mehdi'yi kabul edip sevene kadar inşallah Hazreti Mehdi'yi, büyük bir çoğunluk, hatta 70 bin sarıklı alim diyor, Deccal'ın tarafına geçer diyor. Hazreti Mehdi'ye karşı, bu büyük müjdeye karşı, bu müthiş güzelliğe karşı direnecekler. Yani bu da, evet, çok hayret verici. Bu da Allah'ın, evet, dilemesiyle, Allah'ın varlığının bir delili.
İnşallah.
Yani çok büyük mucize.
İnşallah.
İnşallah.
Evet. Hocam, bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. İnşallah. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programının tekrarı olacak. Saat 22'de de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri'nin canlı olarak yayınlanacak. Herkese iyi günler diyorsan, ayrıca de belirtelim hocam hangi kanallarda olacağını da.
Tabii.
Kocaeli TV, A9 TV, Harun Yahya TV'den de takip edebilir sayın izleyicilerimiz. İnşallah. Hayırlı günler diliyoruz.